Ayrım 12, sayfa 205. Öğretmen-öğrenci iletişimi. Bu bölümde öğretmen-öğrenci iletişimini sosyal, psikolojik, kültürel, çevresel faktörler açısından incelemekte. Ayrıca iletişimin doğası ve öğretmenin yönetsel tutumu farklı kurumsal yaklaşımlar bağlamında incelenmektedir. İletişim kavramı. İletişim, kısaca anlamı paylaşarak ortak hale getirme süreci olarak tanımlanabilir. Anlam, duygusal ve düşünsel planda ortak amaçlar üzerinde yoğunlaşmanın ürünüdür. Buna göre anlam, durağan bir kalıp değildir. Aksine insanlar arası etkileşim yoluyla sürekli olarak yeniden bilinçlenen dinamik bir olgudur. Bu bağlamda bir bakıma eğitim, toplumsal ilişkiler ve sonucu daha önce üretilmiş bulunan anlamları ve yeni kuşaklara üretilmiş aktarmak ve düzenlenmiş etkinlikler örüntüsüdür. Ancak eğitim sadece daha önce öğretilmiş anlamları yeni kuşaklara aktarmakla sınırlandırılamaz. Eğitimin önemli işlevi mevcut toplumsal ve törel değerleri hem sorgulayarak aktarmak hem de sağlıklı insan ilişkileri aracıyla yeni anlamlar üretmektedir. Şöyle de denebilir. Eğitim anlamın anlamını yüzdelerek yaşamı güzelleştirmenin ve insanı iyileştirmenin aracıdır. Bütün işlevlerin yerine getirilmesi ise eğitimli insancı değerler üzerinde yapılanan bir iletişim sistemi oluşturmaya bağlıdır. Sınıf yönetiminin en önemli konularından biri öğretmen-öğrenci iletişimidir. Çünkü etkili bir öğretmen-öğrenci iletişimi etkin ve kalıcı bir öğretmenin ön koşuludur. Bu nedenle konu, alan yazıda birçok yazar tarafından irdelenmiştir. İlerleyen bölümlerde iletişim konusunu irdeleyen ve her biri farklı yönetsel stratejilere dayanan kurumsal yaklaşımların düşünsel temelleri tartışılmıştır. Ayrıca öğretmen rolü, öğrenci davranışları, ortamsal değişkenler ve benzeri kavramlaştırmaların kesişme noktalarından hareketle iletişim süreci aydınlatılması amaçlanmıştır. Konunun temel boyutları belirlemek ve iletişimin doğasına ışık tutmak amacıyla öğretmen-öğrenci ilişkilerini başarılı bir biçimde karakterize eden bir örnek olaydan yararlanalım. Örnek olay, 4 yaşındaki öğrencilerin bulunduğu 18 kişilik sınıf 4 ay içinde çocukluktan kendilerini kanıtlamış genç insanlar haline geldiler. Öğretmenleri onlara okulda gerçekleştirecek etkinlikler hakkında karar alacak noktaya getirdi ve bu kararlarda onlara sorumluluk yükledi. Öğrenciler birbiriyle işbirliği içinde çalışarak önemli beceriler geliştirdiler. Her gün selamlaşıyorlardı. Hava hakkında ya da okula gelirken yaşadıkları olay hakkında karşılıklı sohbet ediyorlardı. Bazıları sınıfta günlük planın uygulanmasına başlamadan önce bir önceki günden kalan çalışmalarını bitiriyorlardı. Bunu yapmayı kendilerine bir görev olarak görüyorlardı. Bayan Forman ve sınıfın bir parçasıydı. Öğrencilere günaydın diyerek sohbetlerine katılıyor, bir önceki gün yaptıkları işlerini kontrol ediyordu. Tam saat 8.30'da öğrenciler günlük etkinlikler konusunda yaptıkları planı gözden geçirmek amacıyla toplanıyorlardı. Onları dönem başında böyle bir noktaya getirmek kolay olmamıştı. Saat 8.30'da okula gelmeye başlamışlardı ve 9'a kadar yapacakları işte başlamayı bekliyorlardı. Saat 9'dan önce gelenler eğitsel oyunlara katılıyorlardı. Sınıfların çoğunda tüm çocuklar için yeteri kadar oyuncak yoktu. Var olanlar ise parçalanmış veya sürekli kullanılmaktan yıpranmıştı. Erken gelen öğrencilerin derse başlamadan önce öğretmeni beklemekten başka işleri olmadığından ortalığı dağıtıp yaramazlık yapıyorlardı. Birbirlerini kovalayarak, uzun eşek oynayarak, sınıftaki eşyaları itip kakarak, yerlere atarak eğleniyorlardı. Öğretmen derse başlamadan önce öğrencileri tehdit ederek, azarlayarak sınıfı susturuyordu. Ancak birçok öğrencinin günlük enerjilerini tükettikleri için derste uyuyorlardı. Bayan Forman, yavaş yavaş çocukların bir düzenini değiştirmeye başladı. Bunu öğrencilere ne olduğunu ciddi biçimde fark ettirerek yapmaya başladı. Öğrenciler ilk gün Bayan Forman'a hep bir ağızdan sabah geldiler yapacak hiçbir şey olmadığını söylediler. Dışarıda yapılacak daha ilginç şeyler olduğu için sınıfta gelmek istemiyorlardı. Bazı çocuklar da otobüsle okula geliyorlardı ve çoğunlukla geç kalabiliyorlardı. Hepsi günün sonunda bir sonraki günün programını yaparak bu problemi çözmeye karar verdiler. Resim ve materyallerle gösterilen program ilan tahtasına asıldı. Böylece geç gelen öğrenciler sınıf derse başlamış olsa bile derse katılabilecekti. Çocuklar ilginç bir şey yapmaya ve öğrenmeye başladıklarında o işi bırakıp teneffüse dahi çıkmak istemiyorlardı. Hatta öğle yemeği yemeyi bile geciktirebiliyorlardı. Birkaç öğrenci yaptıkları işi bırakmak istese bile birçoğu çalışmaya devam ediyordu. Stajyer öğretmen Ginny ve bir grupla birlikte Bayan Forman'la bir başka grupla çalışarak sınıf içi yaşamı zenginleştiriyorlardı. Öğle yemeği ve teneffüs okuldaki işten daha az önemli hale gelmişti. 4 yaşındaki öğrenciler de bile sistematik bir öğrenme gerçekleşiyordu. Bazıları kitap okuyor, bazıları deneysel becerilerini geliştiriyor, bazıları da yıkıcı olmayan bir şekilde duygularıyla baş etmeyi öğreniyorlardı. Sınıfa gelen bir yabancı onların başarılı, ciddi ve dikkatli düzenli bir sınıf olduğunu düşünebilirdi. Bu onların sınıfta koşup birbirlerini ittirmedikleri ve bazı nesneleri birbirlerine atmaklarının anlamına gelmiyordu. Yalnız küçük bir olay büyümüyordu ve birisi başka birini ittirdiğinde karşılıklı itek akış olmuyordu. Bir gün Bayan Forman beklenmedik bir biçimde hasta oldu ve okula gelemedi. Yedek öğretmen gelene kadar Ginny sınıftan sorumluydu. Çocuklar Ginny'den memnundular çünkü yaşamlarında bütünleyici bir yeri vardı. Onun varlığı bu değişimin yönetilemeyecek türden olmadığını göstermeye yardımcı olmaktaydı. Maria Clark isimli 15 yıllık deneyime sahip yedek öğretmen de okulda çalışmaktaydı. 5. ve 6. sınıflar öğretmenlik yapmış yetenekli, olgun birisiydi ve sınıfa idare edebilecek bir öğretmendi. Bayan Clark sınıfa gitti ve bir an sınıfta ne olup bittiğini görmek için öğrencilere dudakları sıkı bir biçimde kapalı ve kaşları çatıktı. Gördükleri hoşuna gitmemişti. Öğrencilerin her biri kendi başına bir işle uğraşıyordu. Sınıfın kontrolünü sağlamaya karar verdi. Ellerini vurarak kendisinin Bayan Clark olduğunu ve öğrencilerin teneffüse çıkabileceğini söyledi. Herkes Bayan Clark gelip onları bahçeden içeriye sokana kadar dışarıda kaldı. Çocuklar teneffüsten sonra sınıfa sessizce girdiler. Bayan Clark onları yüzleri tahta dönük bir şekilde oturttu. Masalar, kitaplıklar ve diğer eşyalar sınıfın şekline göre düzenlendi. Çocuklardan birisi yaptığı projesini masasının altında bozuk bir biçimde görünce bağırmaya başladı. Bayan Clark'ın bakışı onu susturdu. "Hikayelerimizi bitiremez miyiz?" diye sordu. "Angelina, konuşmak istediğiniz zaman parmak kaldırın," dedi Bayan Clark. "Siz niye böyle oturuyorsunuz?" diye sordu James. "Sessiz olun lütfen," dedi Bayan Clark. Mary ağlamaya başladı. Arkadaşı Bobby de ona elini uzattı. Fakat Bayan Clark onu görünce bundan vazgeçti. Çocuklar tedirgin bir sessizlik içinde oturuyorlardı. Haftanın geri kalanında Bayan Clark sınıfı sessiz tutmaya başardı. Okuma hazırlığı, sayıları öğretti. Her gün 10.30 ve 14'te tüm çocuklar sıraya girerek teneffüse çıkıyorlardı. Çocuklar hep sessizdiler. Bir gün öğle yemeğinde Ginny ve Bayan Clark konuşma fırsatı buldu. O da bu durumdan memnun değildi. Bayan Forman'ın amacı çocukların bağımsız bireyler olmasına yardımcı olmaktı, dedi Ginny. Bağımsızlığın ne olduğunu bildikleri zaman bağımsız olabilirler. Çocuklar ne istediklerini bilmezler. Kendi başına karar verecek yaşa gelene kadar doğru yönde bir rehberliğe ihtiyaçları vardır. Benim felsefem budur, dedi Bayan Clark. Rehberlik evet, dedi Ginny. Fakat zorlamak değil. Bu çocuklar kurallar konusunda, programlar konusunda her türlü karara katılıyorlardı. Bununla iyi başarıyorlardı. Bayan Clark nazikçe yanılıyorsunuz. Çocuklar her gün bir belirsizlik ve karmaşanın içinde bırakarak onlara iyilik yapmıyorsunuz. Lütfen bana bırakın. Nasıl kısa zamanda sıralarını sessizce oturarak çalışmalarını sağlayacağım göreceksiniz. Spin öğrendiklerinde onlara biraz özgürlük vermeye başlarız, dedi Ginny. Bu durumu üzüldü. Pazartesi günü Ginny okula giderken aklından birkaç gün daha dayanabileceğini geçiriyordu. Çocukların zarar gördüğünü düşünüyordu. Saat 10'a kadar çocuklar uysal bir şekilde sıralarına oturup parmaklarını kaldırarak sadece söz verince konuşarak derse devam ettiler. Fakat saat 10'da James ayağa kalkarak tuvalete gitmek zorunda olduğunu söyledi. "Vakti gelince gidersin, hem tuvalet değil lavabo diyeceksin James," diye Bayan Clark dedi. "Şimdi gitmeliyim," diye ısrar etti James. Bayan Clark kaşlarını çattı. "Otur yerine James." James kapıya doğru yürüdü. Bayan Clark ses tonunu yükseltti. "James yerine otur, yoksa sana sonuçlarına katlanacaksın." James bir anda duraksadı, sonra kapıya doğru yürüdü ve dışarı çıktı. Bayan Clark James'in arkasından gitti. Onun arkasından Angelina kalktı. Robert dönüp Angelina'nın masasından bir kalem aldı. Angelina dönüp Robert'in kafasına vurdu. Peter kalemini açmak için yerinden kalktı. Susan ve Katie birbirleriyle konuşmaya başladı. John kitabını sıraya vurdu. Bayan Clark, James'in kolundan sürükleyerek sınıfa getirdiğinde sınıfın durumu çok karmaşık olduğunu gördü. Arkada oturan Ginny'ye sert bir biçimde baktı. James zorla yerine oturdu ve o da kendi yerine geçti. Sınıftan sessiz olmasını istemesi işe yaramadı. Sesini yükselttikçe çocuklar daha fazla gürültülü yapıyorlardı. Birisini oturttuğunda ikisi kalkıyordu. Bayan Clark sözünü dinlemiyorlardı. Sonunda çaresiz kalınca zamanı gelmediği halde hepsini teneffüse çıkarttı. Ginny çocukların arasında dolaştı. Yüzünde hiçbir şey olmamış gibi bir ifade vardı ve bunu korumaya dikkat ediyordu. Teneffüsten sonra iki çocuk sınıfa geldi ve oturdu. Bayan Clark'ı dinlemeye hazırdılar. Diğerleri Ginny ile arkada oynuyorlardı. Günün geri kalanını onları susturmaya çalışmakla geçti. Bayan Clark her yolu denedi fakat cevap alamadı. Saat 14.00'da teneffüs zamanı geldiğinde çocuklar dışarı çıktı. Ve o da başını ellerinin arasına alarak kürsüsüne oturdu. Meslek yaşamında hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Yorulmuştu fakat pes etmemişti. Disiplininin bozgun dozunu artırıp onlara iyi bir ders verecekti. Bu onları yola getirir diye düşünüyordu. Teneffüsten sonra çocukların kapının önüne yayıldıklarını gördü. Onları içeri almak için yerinden kalktı ve sırtlarından eliyle tutarak içeri sokmaya başladı. Bir tanesi ona bakarak eve gitmek istiyorum dedi. Bir anda bütün sınıf hep bir aradan eve gitmek istiyoruz diye bağırdı. El ele tutuşmuşlardı. Bu bir protesto gösterisini andırıyordu. Bu şekilde çocukları birbirinden ayırmaya başardı. Fakat onları yerlerine oturtmaya denediğinde ondan kaçıyorlardı. Teker teker kendi köşelerine çekildiler. Saldırmaya hazır birer ayı yavrusu gibi görünüyorlardı. Bayan Clark saygı ve kurallarına uyma konusunda onları uyarmaya başladı. Siz buraya öğrenmeye geliyorsunuz. Fakat hiç kimsenin duymadığını biliyordu. Çok iyi dedi. Anne ve babalarınızla konuşacağım ve herkes ciddi bir biçimde cezalandırılacak. Bir süre sonrasında tek başına kaldığını fark ederek sustu. Örnek olay değerlendirilmesi. Örnek olay iki değişik yönetsel stratejiye sahip öğretmenin meslek anlayışlarını yansıtmaktadır. Bunlardan Bayan Forman Sevecen paylaşımcı, Bayan Clark ise baskıcı ve zorlayıcı öğretmen olarak tanımlanabilir. Bayan Forman başlangıçta çeşitli davranış bozuklukları gösteren öğrencilerine sevgi ve yaklaşılarak onların dikkat ilgilerini yönetmeyi başardı. Bu amaçla öğretim yaşantılarının çoğun çocuklar için ilginç olmasına özen gösterdi. Ayrıca çocukların her birinin bağımsız ve özel birer kişilik olduğunu gerçeğinden hareketle onlara değer verdi. Sevgi ve empati yoluyla kişisel olarak değer gören çocuklar da gönül güçleriyle eğitim etkinliklerine yöneldiler. Oysa Bayan Clark'a göre öğrenciler birer nesneydi. Önemli olan katı bir disiplin yaratmak ve herkesin kurallara uymasını sağlamaktı. O öğrencileri hakkında herhangi bir şey öğrenmek istemedi. Onların duygu ve düşüncelerini dışa vurmalarına izin vermedi. Ayrıca öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerine duyarsız kaldı. Ancak öğrencilerin öz saygısı ve özgüven duyguları gelişmişti. Dolayısıyla her biri olumlu bir benlik algısına ve kişisel önlem duygusuna sahipti. Çünkü Bayan Forman onların gerçek birer değer olarak algılamış, varoluş biçimlerine ve kendilerini geliştirme haklarına saygı göstermişti. Eğer çocuklar birer birey olarak algılanırsa ve özgürce yetişmelerine izin verilirse yetişkinlerin keyfi sınırlamalarına karşı çıkabilirler. Bu onların bağımsız birer varlık olmaktan kaynaklanan en temel insan haklarından biridir. Onlara sürekli buraya oturacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın şeklinde komutlar vermenin eğitim açısından bir önemi yoktur. Bu tür yaklaşımlar onlara dıştan denetimli edilgen bir robot yapmaktan başka bir amaca hizmet etmez. Çocuğun davranış seçiminde öznel değerlerine ve göreneklerin hareket etmesi özendirilmelidir. Bunun için öğretmen, öğrencilerinin beklenti ve gereksinimlerine duyarlılık göstermeli ve onlarla özne ilişkisi kurmalıdır. Örnek olay, başarılı ve üretken bir sınıfın olumsuz öğretmen tutumuyla nasıl değiştiğini vurgulamaktadır. Sonuçta Bayan Clark'ın işine son verilmesi bile öğrencileri üzmedi. Çünkü çocuklar kendilerine duyarsız kalan ve yıkıcı davranışlarda bulunan bir yetişkine karşı benzer şekilde karşılık verme haklarını kullanmışlardı. Öğretmenin rolü. Sınıf yönetimi ile ilgili alan yazıda öğretmenin danışmanlık, işitmecilik, yargıçlık, rehberlik ve benzeri rolleri bulunduğu şeklinde görüşler almaktadır. Bu konuda birçok kitap yazılmış ve öğretmenin rolleri maddeler halinde sıralanmıştır. Aslında öğretmenin bir tek rolü vardır. Bu rolde liderliktir. Liderlik, öğretme ve öğrenme sürecinde öğretmeyi yol gösterme, yönlendirme ve güdüleme görevi vermektedir. Bunun için öğretmenin sorunları ortaya çıkmadan önce görmesi, sorunun çözümü üzerine odaklanması ve bu amaçla sınıfın kolektif idaresini harekete geçirmesi beklenir. Ancak etkili bir lider her koşulda öncelikle kendisinden ne beklediğini bilen liderdir. Bu saptama öğretim yaşantılarının öğrenciler için haz verici nitelikli olmasının önemini işaret etmektedir. Öte yandan başarılı bir lider sadece mevcut koşullarda kendisinden ne beklediğini bilmekle yetinmez. Beklentilerini değişen koşullarda daha da gelişmesine özen gösterir. Böylece öğrenciler giderek içerik ve nitelik yönünden gelişen beklentiler aracıyla daha ileri öğretim yaşantıları için yüreklendirilir. Bunun için öncelikle öğretmen öğrencilerini çok iyi tanımalı, anlamalı, gerçekçi ve ulaşılabilir amaçlar doğrultusunda sınıfı bir orkestra şefi ustalığı yönetebilmelidir. Sınıfın orkestrasyonu ortak amaçlar üzerine odaklanan uyumlu ve düzenli çalışan takımlar oluşturmaya tanımlamaktadır. Öğretmenin sınıfa liderlik etme biçimi belirleyici bir nitelikli önem tanımaktadır. Ancak alan yazıda otoriter, liberal ya da demokratik bir liderlik biçimlerinin hangisini öğrenmede daha etkili olduğunu konusunda tamamen bir görüş yoktur. Örneğin liderlik konusunda klasik bir araştırma yaparak kabul gören Levin, Lippitt ve White'in deneysel yaz kampı çalışması sonuçları ilginçtir. Araştırmada 3 erkek yetişkinin liderlik ve stilleri karşılaştırılmaktadır. Bunlardan otoriter lider, grubun bütün kontrolünü üstlenir. Görevleri kişisel tercihlerine göre dağıtır ve çocuklara talimatlar verir. Liberal lider, çocukların liderlik görevini üstlenmelerini bekler ve hiçbir şekilde rehberlik yapmaz. Demokratik lider, kararları grubun ortak katılım yoluyla üyelerle tartışarak belirler. Ayrıca grubu belirlenen amaçlarla erişmek için güdüler. Bu üç grubun her biri ortak bir yapı projesine katılır. Bu sırada grubun içindeki etkileşim örüntüleriyle ilişki yapıları incelenir. Deney sırasında liderler gruplarını yalnız bırakırlar. Otoriter grup lidersiz şekilde de çalışabilir. Fakat lidersiz kalınan zaman diliminde grup içinde çekişme ve kargaşa yaşanır. Liberal grup örgütlenme konusunda yetersiz kalır. Görev bölümünü gerçekleştiremez ve dolayısıyla hiçbir işi başaramaz. Demokratik grup ise düzenli bir biçimde tartışarak yapılacak işleri planlar ve işbirliği içinde çalışarak sonuçlara ulaşır. Özetle hem otoriter hem de demokratik gruplar projeleri tanımlarlar. Otoriter grubun çalışmasının performans açısından yeterli ancak üyelere duygusal doyum sağlamak açısından yetersiz olduğu gözlenir. Demokratik grupta ise üyeler yaptıkları işten daha büyük bir haz almakla birlikte performans açısından otoriter grupla aynı düzeyde başarılıdırlar. Son dönemde yapılan araştırmalarda benzer sonuçlar vermektedir. Bu araştırmalar öğrencinin demokratik liderliği açısından daha çok tercih ettiklerini fakat otoriter bir liderin bulunduğu sınıflarda bazen daha çok şey öğrendiklerini göstermektedir. Bu durumun geniş ölçüde sınıfların öğrenci kompozisyonlarına bağlı olduğu düşünülebilir. Nitekim bu durumu test etmek amacıyla yapılan araştırmalarda endişeli öğrencilerin öğretmen merkezli psikolojik dersinde daha iyi bir performans sergiledikleri, bunun yanı sıra daha az neşeli öğrencilerin de daha öğrenci merkezli bir derste daha yüksek başarı gösterdiği bulunmuştur. Öte yandan öğrencilerin benlik algıları ve özellik düzeyleriyle başarılı endişeler arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Buna göre yüksek benlik algısı ve özellik duygusuna sahip çocukların demokratik, düşük oranların ise otoriter yönetsel stratejilerden olumlu yönde etkilendikleri saptamıştır. Liderlik stillerinin etkililiği konusunda yukarıda aktarılan araştırma sonuçlarının gerçeği ne kadar yansıttığı tartışmalıdır. Çünkü eğitimde amaç, salt performans ve başarıyı sınırlandırılamaz. Dolayısıyla her birinin eşsiz bir değer olduğu görüşüne dayanan demokratik liderlik biçiminin insanın doğasına en uygun yaklaşım olduğu açıktır. Aksi takdirde eğitimin vazgeçilmez bir parçası olan öğrenci özne olmaktan çıkar, sıradan bir girdiye veya nesneye indirgenir. Öte yandan başarılı bir öğretmen profilini belirlemeye yönelik ölçütler geliştirmede sonuçsuz kalmaktadır. Çünkü hangi öğretmen tutumunun öğrencilerde ne tür davranışsal çıktılara neden olduğunu araştırma yoluyla belirlemek oldukça güç bir işlemdir. Ayrıca öğretmenlerin yönetsel stratejilerine göre gruplandırılması da öznel yargılardan etkilenebileceği için keyfi ve görecelidir. Bununla birlikte başarılı bir öğretmen davranışlarını belirlemek amacıyla birçok bilimsel araştırma ve sistematik gözlemler yapılmıştır. Bunlar arasında en önemli bilgi, biyografi ve Everston'un yaptığı Texas Öğretmen Etkililiği Projesi'nde Berliner ve Tikimov'un yaptığı Kaliforniya İlköğretim Değerlendirme Çalışması'dır. Bu araştırmalarda Coyne'in ve Cantor'ın sınıf içi gözlemlerine dayanarak geliştirdikleri davranış modelleri sentezlendiğinde 18 maddelik bir rol ölçütleri listesi elde edilmektedir. Yöntemin yazarlarının geniş bir bölümünün katıldığı öğretmen rollerine ilişkin ölçütler şöyle sınırlanmaktadır. 1. Esneklik, 2. Tutarlılık, 3. Duyarlılık, 4. içtenlik, 5. Farkındalık, 6. Sorumluluk, 7. Kararlılık, 8. içtenlik, 9. Süreklilik, 10. Çoğulculuk, 11. İyimsercilik, 12. Yaratıcılık, 13. Güvenilirlik, 14. Duygusallık, 15. Çok yönlülük, 16. Gerçekçilik, 17. Katılımcılık, 18. Sevencenlik. Öğrenci iletişiminde iki ayrı öğretmen yaklaşımı. Araştırmalar, sağlıklı bir benlik algısına sahip öğrencilerin okulda ve yaşamda daha başarılı olduklarını göstermektedir. Kendine güvenen ve yaşama haz duyarak etkin bir biçimde katılan bireylerin başarısız olmaları beklenemez. Çünkü bu tür insanlar ego gereksinimlerini karşılamaktan çok olay ve süreçler üzerine yoğunlaşırlar. Başka bir anlatımla dikkat ve enerjilerini yaptıkları işe ve yönetme, diğer insanlarla işbirliği içinde çalışma, özgüven sahibi bireylerin en önemli kişilik özelliklerindendir. Buna göre başarılı insanlar girişken, yaratıcı ve rasyonel düşünen bireylerdir. Öte yandan benlik algıları düşük olan bireylerde ise edilgen, bağımlı, kararsız ve karamsar bir kişilik dokusuna sahiptirler. Bu tür bireyler büyük olasılıkla öz yaşantılarında veyahut da ön yaşantılarında diğer insanlar tarafından incitildikleri için içe kapanık ve asansör tutumlar geliştirirler. Dolayısıyla herhangi bir işi başarmak için girişimde bulunma ve insanlarla işbirliği içinde çalışma duyguları körelmiştir. Esasen bireyin benlik algısı kendisinin başka insanlar tarafından algılanma biçiminin öznel yorumlarına bağlıdır. Diğer bir deyişle birey başkaları tarafından nasıl algılanıyorsa kendini de öyle algılar. Şu halde diğer insanlar tarafından değerli bir önlemli görülen bireyin kendini değersiz ve önemsiz görmesi söz konusu değildir. Ancak bunun tersi doğrudur. Bu saptama öğretmen öğrenciye nasıl yaklaşma gerektiğini önünde uyarıcı ve öğretici nitelikler taşımaktadır. Önceki bölümde öğretmen davranışlarının öğrenci davranışları etkilediği belirtildi. Ayrıca başarılı bir öğretmenin mesleki rollerini yerine getirirken göstermesi gereken kişisel özellikler rol ölçüde sıralandı. Şimdi bu bilgiler ışığında öğretmen öğrenci iletişimini bir örnek olay çerçevesinde irdeleyelim. Örnek olay. Öğretmen Jack, yine geç kaldın. Umarım her zamanki gibi ödevini unutmamışsındır. Tabii ki unuttum. Ne olacak? Jack sırasına gider. Kitaplarını mazarının üzerine çarparak koyar ve büyük bir zafer kazanmışçasına gururla arkadaşlarına bakar. Bütün sınıf onu izlemektedir. Bazıları biraz şaşırmıştır. Diğer bir bölümü tartışmanın uzamasını beklemektedir. Ancak çoğunluk bu durumdan utanç duyar ve gerginleşir. Bu arada öğretmen büyük olasılıkla sürekli tekrar eden gecikmeden rahatsız olmuştur. Fakat onun rahatsızlığını kontrol edememesi bütün sınıfı rahatsız etmiştir. Ders kesilir ve öğrencilerin derse ilgisi azalır. Şekillerde büyük olasılıkla başka olumsuz davranışları gösterecek ve öğretmene yönelen duygusal tepkisini dışarı vuracaktır. Şimdi bu örnek olayı başka bir biçimde kurgulayalım. Sınıf bir fendinin üzerine çalışmaktadır. Kapı açılır ve Jack içeri girer. Sessizce yerine oturur. Öğretmen ders devam etmektedir. Ders sonra Jack'in yanına gider ve ne yapması gerektiğini ona açıklar. Daha sonra üzgünüm derse geç kaldığın için. Açıklamalarını kaçırdım. Ve teneffüste sınıfta bekle. Geç kalma nedenini konusunda seninle konuşmak istiyorum. Böylece hem ders zamanını kesinti uğramamış hem de olası bir davranış sorununun ortaya çıkması engellenmiş olur. Ayrıca öğretmen uygun bir zaman diliminde Jack ile ilgilenerek geç kalma sorununa duyarlı bir davrandığını göstermiştir. Bu tür bir tepki sınıfın tümünü dolayısıyla Jack'i olumlu yönde etkileyecektir. Öğretmen Jack'e dersin kaçırdığı bölümle ilişkin bilgiler edinmesi için ek bir çalışma verebilir. Böylece kaybedilen zamanın ancak ek zamana ayrılarak telafi edileceğini öğrencilere gösterilmiş olur. Birinci olayda öğretmenin yargılayıcı ve yaralayıcı üslubu bu Jack'in olumsuz davranışını tetiklemiştir. Gerçekte bu tür durumlar oldukça sık gözlenmektedir. Aşağıda bir 7. sınıf öğrencisinin anlattığı bu olay durum örneklenmektedir. Sınıfımız çoğunlukla uyumlu ve çalışkan öğrencilerin bulunduğu başarılı bir sınıftır. Fakat yeni gelen öğretmen bizi dersi anlamamakla suçluyor ve aptal olduğumuzu söylüyordu. Her durumda kendisini önemsetmek için uygun fırsatlar yaratırken bizi aşağılıyordu. Bu durumu proses etmek için ders sırasında defterlerimizi yere atmaya karar verdik. Bizim davranışımızı görünce çok komiksiniz. Umarım eğleniyorsunuz. Eğlencenizi sürdürmek için defterlerinizden sonraki kitaplarınızı yere atma oyunu oynayacaksınız herhalde dedi. Bunu yapmaya başlangıçta hiç düşünmemiştik ama öğretmen daha sözlerini tamamlamadan hepimiz kitaplarımızı yere attık. Sınıfın kontrolünü hala elinde olduğunu düşünen öğretmen bu kez ha şimdi hepiniz yere oturun ve eğlenceyi sürdürelim dedi. Hepimiz yere oturduk. Öğretmen bu defa bütün gücüyle bağırıp tehditler savurmaya başladı. Fakat artık hiç kimse onu dinlemiyordu. Görüldüğü gibi iletişimin en basit tanımıyla bir etki tepki işlemidir. Öğrencilerin olumsuz davranışlarının önemli bir bölümü öğretmenlerin mesleki yetersizliklerinden ve ön yargılı tutumlarından kaynaklanmaktadır. Şu halde başarılı bir iletişimin ön koşulu öğretmenin öğrencilere iyi bir model oluşturmasıdır. Araştırmalar İletişim modeli olarak öğretmen, araştırmalar davranış edinmede en önemli öğrenme yollarından birinin taklidi olduğunu göstermektedir. Bu konuda yapılan gözlemler ise çocukların 2-3 yaş itibaren yetişkinlikleri belirli bir biçimde taklit ettiklerini doğrulamaktadır. Okul çağında ise taklit hem bir öğrenme hem de sosyalleşme biçimi hem de kişisel olarak değer kazanma, kabul görme aracıdır. Bu yaş çocukları kendilerine model olarak algıladıkları yetişkinliklerin bütün davranışlarını yakından gözleyerek onlarla özdeşmeye çalışabilir. Bu modelde model olarak en çok benimseyen yetişkin öğretmendir. Fakat öğrencinin bir yetişkini model olarak alması için kendine yakın bulması gerekir. Ayrıca model saygın ve çekici olmalıdır. Bronfen Brinner model alma sürecinde 3 etken faktörden söz eder. Bunlar kişinin sergilenecek davranışlarının ve modelin özellikleridir. Buna göre model alacak kişi istenilen davranışı sergileyecek, fiziksel ve zihinsel yeterliğe sahip olmalı ve bu davranışı göstermek için güdülenmelidir. Bu durumda modelin görevi istenilen davranışa ilgi uyandırarak güdülemektir. İstenilen davranışa karmaşık ise uygulanan parçalara bölümlenerek adım adım öğretilmelidir. Bu durumda model öğrenilecek yaşantıyı sunmalı, olumlu bir tepki aldığında ödüllendirerek bir sonraki aşamaya geçmelidir. Böylece model alan birey giderek daha büyük bir özgüven ve coşkuyla öğretim yaşantılarına hazırlanırken model oluşturan kişinin kararlılık, duyarlılık, sorumluluk ve benzeri kişisel özelliklerini deneyen yolları içselleştirebilir. Bronfener, öğretmen-öğrenci iletişiminde öğretmenin model oluşturma işlemine yön vererek 7 özellik bulunduğu savunmaktadır. Bunlar: 1. Eğer öğrenciler öğretmeni yetenek, statü ve saygınlık açısından üst düzeyde bir olarak algılarsa, onu model alma eğilimleri yükselir. 2. Model alınacak kişi arkadaş grupları ve yetişkinler tarafından saygın bir olarak alınıyorsa daha etkili olur. 3. En etkili modeller kişinin yaşamında önemli roller ve oynayan ve sosyal çevresinde etkin bir olan bireylerdir. Bunların arasında sırasıyla anne babalar, öğretmenler, sınıf arkadaşları, akranlar ve sosyal etkileşim içinde bulunan diğer insanlar yer alır. 4. Eğer kişi model alınan bireyi kendisi istiyorsa ve kendine yakın buluyorsa bu durumda modelden daha çok etkilenir. Bu durum arkadaş öğretmen tutumunun çoğunlukla etkili olmasının nedenlerinden biridir. 5. Eğer öğrenci farklı modeller arasında davranış benzerlikleri gösterirlerse bu tür davranışların benimseme olasılığı artar. Buna göre anne babalarla öğretmenlerin birbirlerine uyumlu ve tutarlı davranış örüntülerine sahip olmaları çocuğun onlarla özdeşim kurmasını kolaylaştırır. 6. İnsanda gruba uyma, grubu görme ve onaylama gereksinimlerinin güçlü olması nedeniyle eğer model öğrencinin ailesine veya ait olduğu grubun uyan davranışları sergiliyorsa bu tür davranışların benimsenme olasılığı artar. 7. Eğer model alınacak kişi sergilediği davranışın pratik sonuçlarını öğrencinin beklentilerine uygunsa bu tür davranışlar öğrenci tarafından daha kolay benimsenir. Buna göre davranışın edinilmesi ve sergilenmesi olasılığı pratik sonuçlarına bağlıdır. Şu halde başkaları tarafından onaylanmayan ve kişiye kendini gerçekleştirme olanağı sağlamayan davranışların tekrar edilme olasılığı düşüktür. Sonuç olarak kişinin kendisini birinin model olarak algılaması için öncelikle ondan duygusal ve düşünsel olarak etkilenmesi gerekir. Modelin etkinlik düzeyini belirleyen birçok faktör vardır. Bunların başında anlamlılık, tutarlılık, amaçlılık, süreklilik, iştenlik ve kişisel özellikler yer alır. Eğitim, kişinin yaşama, olaylara ve insan bakış açılarının olumlu yönde değişmesini sağlayan etkinlikleri tanımlamaktadır. Bu duruma göre öğrencinin dünyayı ve insanları sevmeyi öğrenmesi, ayrıca yaşama etkin üretken biçimde katılması için başarılı etkin modellerine gereksinimi vardır. Bu nedenle öğrenciye model oluşturma, eğitimin en stratejik boyutlarından birini oluşturmaktadır. Bandura, model olarak öğrenme sürecinin 4 bileşenli bir kavram olarak tanımlamaktadır. Bunlar sırasıyla ilgi, alıkoyma, örnek çıkarım ve güdülenme süreçleridir. İlgi, organizmanın bir grup uyanan arasında belli bir bölüm üzerine seçici olarak odaklanmasıdır. Bu süreç hem organizmanın beklenti ve gereksinimleri hem de modelin saygın, güvenilir ve ilginç olması gibi de değişkenler tarafından yönlendirilir. Alıkoyma, gözlem yoluyla edinilen izlenimin görsel ve öznel ve sözel sembollerle eşleştirerek belleğe kodlanması sürecidir. Belleğe kodlanan bilgilerin anlamlı olması, ön yaşantılarda tutarlı olma, edinilen bilgiyi ve davranışa dönüşmesini kolaylaştırır. Ancak birey öğrendiği şeyin zihinsel provasını yapmadan davranış olarak yansıtmaz. Dolayısıyla istendik davranışların bellekte kalıcı izler bırakması ve bilişsel şemeler halinde örgütlenmesi için bol miktarda pekiştirilmelidir. Örnek çıkarım. Öğrencinin alıkoyma sürecinde belleğine kodladığı bilgilerden model olarak bir davranış üretmesidir. Eğer öğrenci eyleminin gerektiğinde ve davranışsal beceriyi edindiyse bu durumda davranışın doğru örnekler. Beceriden yoksunsa tekrar modeli izler. Yeterli uygulama ve geri bildirim olmadan bilgilerin davranışa dönüşmesini beklememelidir. Ayrıca öğretmenin davranışa dönüştürmesi için bireyin fiziksel ve bilişsel yeterliklerinin yanı sıra ortamsal özelliklerinin de uygun olması gerekir. Güdülenme. Her tür öğrenme fırsatı performansa dönüşmez. Bunun için öğrencinin güdülenmesi ve davranışlarının uygun şekilde pekiştirilmesi gerekir. Buna göre güdülenme, bir yandan özlemcinin model ve davrandığında alacağı pekiştiriş miktarına göre öte yandan öğrenmenin performansa dönüştürüldüğünde ulaşılacak doyum duygusuna bağlıdır. Güdülenmeden önemli bir başka faktör, model davranışın bireyin öznel varoluşunu tanımlayan beklenti ve gereksinimlerine uygunluğudur. Bu görüş güdülenmenin daha çok içsel ve varoluş evresini algılama biçimine bağlı olduğunu işaret etmektedir. Şu halde bireyin kendisi hakkında olumlu bir öz yeterlilik ve özgüven bilincine sahip olması güdülenmenin en koşuludur. Sınıfta gözlenen tipik ve bazı öğrenci problemlerine yönelik öğretmen yaklaşımları. Öğretmen-öğrenci iletişimi bir bakıma sorun çözme sürecidir. Bu süreçte öğrencilerin bazı davranış problemleri göstermeleri olağan karşılanmalıdır. Esasen eğitimin varlık nedeni de bu sorunların çözümüne katkı sağlamak olduğuna göre problemli öğrencilerin bulunması bir anlamda şanstır. Araştırmalar öğrencilerin genel ilgi ve sevgi eksikliği, güvensizlik ve başarısızlık endişesi, güç arayışı, üstün olma çabası ve benzer etkenlerin baskısıyla problemli davranışlar sergiledikleri göstermektedir. Bu bağlamda örneğin ikisi de bir başkasının sözünü kesme davranışını gösteren bir öğrenci, büyük bir olasılıkla ilgi ve kabul görme gereksinimindedir. Öte yandan arkadaşlarına baskı ve şiddet uygulayan bir öğrenci de yaşadığı yetersizlik ve anlamsızlık kaygılarının etkisiyle zorbalığa bir bakıma üstün olma aracı olarak seçmiş olabilirler. Öte yandan öğrencinin içinde bulunduğu sosyal çevrede zorbalığın onaylanması kadar sınıfta bu yolla ayrıcalık edinilmesi probleme neden olabilir. Benzer bir durum kincilik ve küstahlık ya da rekabetçilik de geçerlidir. Aslında farklı şekillerde ortaya çıkan birçok problemi davranışın nedenleri ortaktır. Ancak bu nedenler dışarıdan kolayca gözlenemez. Örneğin sınıfta gevezelik yapan bir öğrenci, yıkıcı ve itici davranışlar sergileyen öğrenci gibi yardım için yalvarmaktadır. Başka bir deyişle saldırganlık. Benzer bir durum kincilik, küstahlık için ya da rekabetçilik için de geçerlidir. Davranış bozukluğunun yine aynı türden bir davranış bozukluğu cezalandırıldığı bu tür durumlarda sadece problemi şiddete artar. Aynı şekilde öğretmenin kendisine yönelik yıkıcı veya yaralayıcı öğrenci davranışlarına benzer biçimde karşılık vermeye hakkı yoktur. Temel faktör fark edilmek ve önemsenmek gereksinimidir. Bu nedenle öğretmen davranışın ortaya çıktığı koşullar içinde bağlamsal ve psikolojik değişkenleri ayrıştırabilecek bir mesleki öngörüye sahip olmalıdır. Böyle durumlarda herhangi bir tepkide bulunmadan önce davranışa neden olabilecek etmenler seri kanlı ve bir biçimde irdelenmelidir. İrdelenme sonunda davranışa neden olabilecek etmenleri sistematik olarak ortadan kaldırmak amacıyla uygun bir yönetsel strateji benimsenmelidir. Ancak herhangi bir problemin kolayca ortadan kalkmayacağı bilinmelidir. Öğretmen sorunun bunun gerekli zamanla ayırmalı, buna ayrıca sabır ve hoşgörü göstermelidir. Bu tür durumlarda durumsal koşullara göre birçok farklı teknik uygulanabilir. Örneğin grup tartışmalarında arkadaşlarının sözünü kesen veya gevezelik yapanlara konuşmadan not alma görevi verilebilir. Arkadaşlarıyla sürekli rekabet halinde olan öğrencilere bu durumun nedenleri içe bakış yoluyla görmelerini ve bir kompozisyon yazma devi verebilir. Problemli davranışlar bulaşıcıdır. Uygun şekilde çözülmezse dalga etkisi yaratarak hızla yaygınlaşır. Problemli davranışlar konusunda sihirli bir çözüm tekniği yoktur. Fakat öğretmenin kendisinden emin, esnek, uygar ve hoşgörülü bir davranış örüntüsüne sahip olması her duruma geçerlidir. Örneğin kızgın veya kırıcı davranışlar gösteren bir öğrenci, öğretmen sabırla dinlemelidir. Bu sırada seri kanlı davranan öğretmen, uygar bir yetişkin model oluştururken öğrenciye hem tepkide bulunma biçiminin yanlış olduğunu hem de bunun nasıl düzeltileceği konusunu düşünme fırsatı verir. Öğretmenin sorununun çözümü konusunda göstereceği duyarlılık ve içtenlik sadece o aşamada problemli davranışlar sergileyen öğrencileri değil, bütün sınıfı olumlu yönde etkiler. Problemli davranışların nedenleri konusunda yapılan araştırmalar, başarısızlık endişesinin önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Bunun için öğretmen, öğrencilerin sorumluluk almalarını özendiren, benlik algısını, bağımsızlığı ve sosyal katılımı geliştiren bir sınıf ortamı oluşturmaktadır. Başarısızlık endişesinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bunların en önemlileri aşağıdaki gibi sıralanabilir. Öğretmen veya anne babanın akademik başarıya gereğinden çok önem vermeleri veya duyarsız kalmaları, öğrencinin kendini ifade etme zorunluluğu yaşaması, olumsuz yaşantılar sonucu geliştirilen düşük kendilik ve benlik algıları ve dolayısıyla düşük akademik beğenilik tasarımı, akran grupları ve sınıf arkadaşları tarafından onaylanmama, reddedilme, eleştirilme ve dışlanma gibi kaygılar, hazır bulunmuş ve güdülenme eksikliği, aşırı rekabetçi öğretim yaşantıları nedeniyle öğrenciler arasında gelişen olumsuz psikolojik duygu durumları, aşırı ölçüde standartize edilmiş test ve değerlendirme sistemi gibi eleme, sıralama ve sınıflama amacına dönük sınavlar, öğretmen merkezli öğretim yaklaşım ve otoritik öğretmen tutumları, öğretmenin öğrenciler arasındaki herhangi bir nedene ayrımcı ve dışlayıcı davranış göstermesi, ön bilgilerin yetersizliği veya yeni öğretim yaşantılarının karmaşıklığı, bu nedenlerin sayısı arttırılabilir. Öğretmen birçok öğrencinin burada sıralanan nedenlerinden dolayı başarısızlık endişesi yaşayabileceklerini bilmelidir. Etkin veya verimli bir öğretimin gerçekleşmesi için öncelikle başarısızlık endişesinin yok edilmesi ve bütün öğrencilere eşit ölçüde başarılı olma şansının verilmesi gerekir. Yönetsel stratejiler. Esasen sınıf yönetimi problemsiz veya daha gerçekçi bir anlatımla az problemli bir sınıf olarak yaratmak için izlenmesi gereken ilke, kavram ve bir dizgiler sistematik olarak tanımlanabilir. Sınıf yaşamını tümüyle problemsiz bir alan olarak algılamak, hem insanın doğasını hem de yaşamın ve dolayısıyla eğitimin yedeklerine uygun düşmez. Sınıf yönetimine her koşulda mevcut durumu geliştirmek veya daha olumlu üretken bir öğrenmek ve yaratma amacına yöneliktir. Bunun için öncelikle mevcut durumun ideal ve durum arasındaki farkın bilinçli ve seçici biçimde algılanması ve çözümlenmesi gerekir. Bu görev öğretmene aittir. Mevcut durumun analitik bir yaklaşımı çözümlenmesi, ulaşılması, hedeflenen ideal durumun gerçek ölçülerle saptanmasını tanımlayan bu süreç 3 temel boyut bulunmaktadır. Bunlardan birincisi mevcut durumda bulunan olumlu özelliklerin saptanması ve korunması ile ilgilidir. İkincisi mevcut durumda bulunan ve değerlendirilebilecek sayılan stratejilerin geliştirilmesidir. Üçüncü boyut ise mevcut durum ideal durum yönünde değiştirme sürecinin için olacak potansiyel sorunları öngörerek değişimi kurumsallaştırmakla ilgilidir. Bu yaklaşımların her birinin insana, eğitime ve bu bağlamda öğretmen-öğrenci ilişkilerine bakış açıları farklıdır. Dolayısıyla burada kavramsal çerçeveleri ve varsayımları birbirinden oldukça farklı olan bu yaklaşımların sentezlenmesi yerine söz konusu yaklaşımların bakış açılarının tanıtılması yoluna gidilmiştir. Bu durum yazarın öznel bir seçimi değil, konunun çok boyutlu bir nitelik tartışmasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Bir diğer deyişle yönetsel stratejileri ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinin farklı bir bakış açıları kavramlaştırılan her yaklaşım aslında gerçeğin bir bölümünü yansıtmaktadır. Bu nedenle yaklaşımlar arasında gerekli bir mantıkla ilişki kurmak, bu çıkarımsamalarda bulunmak okuyucunun görevidir. Dolayısıyla aşağıda aktarılan yönetsel stratejilerden herhangi birinin değil, hepsinin bir ölçüde doğru ve yeterli olduğunu düşünmek akla daha uygun görünmektedir. Alanyazı'da başta 7 yönetsel strateji bulunmaktadır. Bunlar otoriter, gözdağı verme, serbest seçicilendirilmiş, öğretimsel, sosyo duyarlı, iklim ve grup odaklı yönetsel stratejilerdir. Şimdi öğretmen-öğrenci iletişiminde bu süreçte özellikle öğretmenin yönetsel tutumunun üzerine odaklanan yaklaşımları tanıyalım. Otoriter yaklaşım. Bir yaklaşıma göre sınıfın kontrol öğretmenin sorumluluğundadır. Öğretmenin temel görevi öğrencinin olumsuz davranışlarını denetleyerek ona bu tür davranışları düzeltecek sağlatıcılar dönütler vermektedir. Bu amaçla öğretmen sınıf içi ilişkileri düzenleyen kural ve prosedürleri irdeleyerek öğrencilerine duyurmalıdır. Bu tür kural ve prosedürlerin belirlenmesinde öğrencilerin katılımı karmaşa ve belirsizlik yaratmaktan başka hiçbir amaç hizmet etmez. Bu nedenle öğrenciler kural koyma sürecinin dışında tutunmalıdır. Ancak öğretmen öğrencileri kuralla uyma konusunda zorlamamalıdır. Öğretmen açık, anlaşılır, mantıklı ve kurallar belirler ve bunları uygun bir dille öğrencilerine sunarsa, duyurursa birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkar. Gerektiğinde öğretmen öğrenci davranışlarına yasaklama ve sınırlama getirir. Çünkü her şeyin en doğrusunu öğrenciler için neyin iyi olduğunu öğretmen bilir. Ancak öğretmen kuralların uygulanmasında sert ve onur kırıcı cezalardan kaçınmalıdır. Bunun yerine yakın ve kontrol yumuşak cezalar kullanmalıdır. Bu bilgiler ışığında otoriter ve yönetsel strateji 5 boyutlu kavramlaştırılabilir. Bunlar sırasıyla kural koyma ve uygulama, kumanda etme, yumuşak ve caydırıcıları kullanma, yakın kontrol yönetiminden yararlanma, soyutlanma ve dışlama yönteminden yararlanma. Kural koyma ve uygulama. Öğretmen, öğrencilerine neleri ve neden beklediğini göstermek için kural koyar. Bunlar, genellikle uygun ve uygun olmayan öğrenci davranışlarından yazılı anlatımıdır. Amacı öğrencinin davranışına yön vermek ve sınırlamalar getirmektir. Bu nedenle kurallar iyi tanımlanmalıdır. Buna göre kural, neyin neden kabul edildiği kadar neyin neden kabul edildiğini göstermelidir. Kurallar birbirleriyle tutarlı olma ve öğretmen tarafından adil bir biçimde uygulanmalıdır. Koşullar değiştiğinde gerekli değişiklikler yapılarak işlevini yitiren kurallar kaldırılmalı ve aşamalı bir biçimde kuralların sayısı azaltılmalıdır. Çünkü kuralların sayısal çokluğu uygulamayı güçleştirir. Bu durum ayrıca kuralların yaptırım, gücünü ve öğretmenin sınıf yönetimine becerisini olumsuz yönde etkiler. Komut ve direktif verme. Otoriter yaklaşıma göre hiçbir grup belirli bir davranış standartları olmadan bir arada çalışamaz. Öğretmen grubu bir arada tutan ve bu yönde çabaları örgütleyen unsurdur. Bu amaçla komut direktifler vererek öğrencilere yapılması gerekenleri duyurur. Örneğin bir İngilizce öğretmeni 36. sayfadaki resimleri olayın oluş sırasına göre numaralayın. Derken bir matematik öğretmeni tahtadaki işlemi defterinize geçirin derken komut vermektir. Bu tür komutları sevecen ve nazik usulla vermesi gerekir. Ayrıca komutun getirilmemesi halinde öğrenciden koşulsuz itaat beklenmemeli ve bu durumun nedenleri araştırılmalıdır. Genellikle mantıklı, açık ve kolay anlaşılır komutlar öğrenci tarafından hemen uygulanır. Öğretmen uygulanmayan komutları konusunda sınıfı gözetleyerek gerekli sonuçları çıkarmalıdır. Böyle durumlarda bir önceki boyut komut değiştirilerek yeni bir komut vermelidir. Ancak iyi bir öğretmen sınırlı sayıda ve etkin komutlar vererek hem zamanı verimli şekilde kullanır hem de öğrencilerin konu üzerine odaklanmalarını kolaylaştırır. Yumuşak ve caydırıcılar kullanma. Otoriter görüşü savunan yazarlar öğrenciye ağır cezalar verilmesine karşıdır. Ağır cezalar öğrenciyi öğretim yaşantılarından uzaklaştırır ve öğrenmeye ilgiyi azaltır. Bu nedenle yumuşak bir üslupla uyarma ve azarlama türünden cezalar verilmelidir. Buna göre öğretmen istenmeyen davranış konusunda öğrenciyi uyandırır. Bu ve bunun nedenini açıklar. Fakat bir de sırada asla suçlayıcı, yargılayıcı bir tutum göstermez. Böylece öğrenci istenmeyen davranışın düzeltilmesi de konusunda öğretmenin gösterdiği tepki üzerine yoğunlaştırır ve davranışına kolayca yön verir. Gerçekte suçlayıcı ve yargılayıcı tutumlar bulaşıcıdır. Sarkacın salınım ilkesine göre çalışır. Dolayısıyla bir süre sonra suçlanan ve sorgulanan öğrenciler öğretmenlerini ve arkadaşlarını suçlamaya, yargılamaya başlar. Yakın kontrol yönetiminden yararlanma. Öğretmen istenmeyen bir davranışta bulunabilecek bir öğrenciyi önceden sezerek ve ona yaklaşmalı ve vücut dilini kullanarak uygun bir şekilde uyarmalıdır. Buradaki temel sayı da öğretmenin öğrenciyi fiziksel yakınlık yoluyla uyarmasının yeterli olduğudur. Öğretmen öğrenciyi istenmeyen davranışlardan haberdar olduğu mesajında zamanını gönderirse öğrenci de bunu fark ederek davranışlarını yeniden yapılandırır. Soyutlama ve dışlama. Otoriter görüş savunucuları ilk olarak ağır ve onur kırıcı cezalara karşıdırlar. Bununla birlikte çok özel durumlarda ciddi davranış bozuklukları gösteren öğrencilere geçici veya sürekli soyutlama ya da dışlama türüne cezalar verilebilir. Özellikle sağıtılamayan ciddi bir davranış sorununun grubun olumsuz yönde etkilenmemesi için kullanılır. Soyutlama ve dışlama türündeki cezalar daha çok önemli olarak verilmelidir. Öte yandan bu cezalar uygulanırken istenmeyen davranışların konusunda öğrenciye dönüt verilerek içe bakış yeterliliği geliştirmesine özen gösterilmelidir. Çünkü amaç cezayı vererek öğrenciyi dışlamak değil, istenmeyen davranış ceza yolu da değiştirmektir. Sonuçta öğretmen merkezi bir iletişim ile ilişki yapısı öngörmesi nedeniyle bu yaklaşım alan yazıda otoriter görüş olarak adlandırılmaktadır. Gözdağı verme yaklaşımı. İnsanın doğal ve dıştan kötülüğü görüşleri üzerinde yapılanan bu anlayışa göre öğretmen sınıfta mutlak otorite kurmalıdır. Öğrenci ancak korktuğu zaman öğretmenin istediği davranışları gösterir. Bu nedenle öğretmen alaycı, baskıcı, küçük düşürücü ve yaygınlaştırıcı davranışları sergileyerek öğrencileri kontrol etmelidir. Cezalandırılmaktan korkan öğrenci olumsuz davranışlar göstermez. Gerçekte öğrencinin sert biçimde cezalandırılması, aşağılanması sadece yıkıcı duyguların en güçlenmesine temel olur. Bu tür durumları yalnızca saldırgan tipler gösteren öğrenciler değil, sınıfın tümü düşmanlık hislerine kapılabilir. Dolayısıyla bu anlayışın özellikle günümüz koşullarında hiç bireysel değeri anlamı yoktur. Serbest yaklaşım. Serbest yaklaşım alan yazıda liberal yaklaşım olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşıma göre öğrenciler hiçbir koşulda müdahale edilmemeli. Öğrenciler kendi özgür iradeleriyle her zaman en doğru ve iyi olanı yaparlar. Bunun için gereksinlikleri her şey özgürlüktür. Öğretmen sınıfı kontrol etmek gibi kaygılar geliştirmeden dersi doğal akışına bırakmalıdır. Bu sırada öğrencilerin tepkilerini ve serbestçe dışarılmaları için özendirilmelidir. Çünkü öğrenciler ancak tümüyle serbest davrandıkları zaman potansiyellerini geliştirebilirler. Öğrencilerin sınıf kurallarına uyumu otokontrol sistemine bağlıdır. Bu anlayış gözdağı verme yaklaşımına radikal bir tepki olarak şekillenmiştir. Dolayısıyla içsel açıdan her koşulda geçerli olduğu söylenemez. Sınırsız serbestlik verme anlayışı pratikte daha çok belirsizlik ve çatışma yaşamından neden olur. Çünkü öğrenciler öğretmenin yol göstereceği içsel tutumunu gereksinim duyarlar. Sonuç olarak öğretmen özgürlük ile sorumluluk arasındaki duyarlı dengeyi kuramadığı sürece sınıfta etkin bir öğrenme iletişimi iklimi oluşturamaz. Reçetelendirilmiş cookbook yaklaşım. Bu yaklaşım her sorunun önceden belirlenmiş kural ve prosedürler yoluyla çözebileceği sayısına dayanmaktadır. Öğrenciye herhangi bir durumda ne yapması veya ne yapmaması gerektiğini açıklayan pratik bilgiler vermelidir. Örneğin öğrencilere asla ödül ve ceza verirken tarafsız ve dürüst davranın gibi öğütler ve reçetelendirilmiş yaklaşımın ürünüdür. Bu yaklaşım şu olduğunda size şunu yapın şeklinde formüle edilebilir. Eğitimde her sorun böyle basit ve tek düze mantık örüntüsüz bir formüle edilemez. Başka bir anlatımla reçetelendirilmiş yaklaşım iyi kahramanlaştırılmış bir başka düşünce temelinden yoksundur. Genel yaklaşım iyi kahramanlaştırılmış bir düşünce temelden yoksundur. İndirgemeci ve mantıksal sonuç çıkarma anlayışına dayanmaktadır. Gerçekte her durumu için genellenebilecek ilkeler dizisi oluşturmak anlamsız ve yararsızdır. Çünkü her sorun kendine özgü, durumsal ve koşullar ve ortamsal değişkenler yoluyla tanımlanabilir. Ayrıca öğretmen her sorun karşısında özgün nitelikle yaratıcı çözümler üretmelidir. Oysa böyle olduğunda şöyle şöyle yapan bir öğretmen bir süre sonra sorunlar karşısında çözümsüz kalır. Öte yandan bu durumdaki öğretmen saat olanla ilgili olduğu için olması gerekenleri görmez. Öğretimsel yaklaşım. Öğretimsel yaklaşım, dikkatli ve özenli hazırlanmış öğretim yaşantılarını öğretmen-öğrenci iletişimini olumlu yönde etkileyeceği görüşüne dayanmaktadır. Buna göre öğretmenin görevi öğretim etkinliklerini ilginç ve çekici hale getirmek, öğrencilerin tümüne işte ölçü derse katılma başarılı olma fırsatı vermektedir. Bu amaçla izlenmesi öngörülen yönetsel strateji 9 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar ilginç ilgiyle uygun müfredat öğretim, etkili hareket öğretim yönetiminden yararlanmak, sınıfta ortak yönetim anlayışını ve alışkanlıkları kazandırmak, açık ve anlaşılır talimatlar vermek, ilgi artırıcı yöntemler kullanmak, yardımlaşmayı kurumlaştırmak, çevresel değişkenleri örgütlemek, öğrenme ortamını ve yakın çevreyi planlamak, öğrenme ortamı durumsal değişkenlere göre yeniden yapılandırmak, yukarıda sıralanan stratejik aşamaları kısaca tanımlamak yararlı olacaktır. İlginç, ilgili, uygun müfredat ve öğretim. Bu konuda yapılan araştırmalar öğretmenin ders hazırlama ve uygulama aşamalarındaki dikkatsiz ve önemsiz davranışlarını göstermesi halinde öğrencilerin ilgisiz ve duyarsız tepkiler geliştirdiklerini doğrulamaktadır. Öte yandan bir etkinlikten diğerine pürüzsüz geçişlerini doğrulamamaktadır. Öte yandan pürüzsüz geçişlerin yapıldığı, ders temposunda akıcılığı sağlandığı durumlarda ise tüm sınıfın amaçlar üzerinde yoğunlaştığı saptanmıştır. Etkili hareket etme yönteminden yararlanmak. Öğretmen sınıfın herhangi bir etkinlik için hazır olduğunu hissettiği anda zaman kaybetmeden harekete geçebilmelidir. Öğretmen ders yönetiminde pürüzsüz bir yakıcılık ve doğru zamanda becerisi gösterdiği sürece öğrenciler can sıkıntısı ve gündüz rüyaları, gevezelik, gerilim ve benzeri davranışlar sorunları yaşatmazlar. Sınıfı ortak yönetim anlayışı ve alışkanlıkları kazandırmak. Sınıf belli amaçlara ulaşmak amaçlı güdülenmiş öğrencilerden oluşan bir takım olarak algılanmaktadır. Bu anlayış öğrencilerin takım ruhuna sahip olmalarının önemli işaret vermektedir. Bu nedenle öğretmen sınıfı yönetme ve sorumluluğu öğrencilerle paylaşmalı ve onlara uygun fırsatlar sunarak takım ruhu kazanmalarını sağlamalıdır. Açık ve anlaşılır talimatlar vermek. Öğrencilerin ortak yönetim anlayışı ve alışkanlıkları kazanması için öğretmen kendilerinden neler beklediğini açık ve anlaşılır bir ifadeyle açıklamalıdır. Bu talimatlarda herhangi bir davranışın neden doğru olduğu kadar nelerin de neden yanlış olduğunu bildirilmelidir. İlgi arttırıcı uyaranlar kullanmak. Dersin akışı içinde birçok nedenden dolayı öğrencilerin dikkati dağılır ve ilgileri azalır. Bu tür zamanlarda öğretmen uygun sayı ve içerikte psikolojik uyaranları kullanarak tekrar sınıfın derse toplanmasını sağlamalıdır. Bu amaçla görsel semboller, film, slide, fotoğraf ve benzeri sözel övgüler kullanabileceği gibi eğitsel oyun ve yarışmalardan da yararlanabilir. Yardımlaşmayı kurumlaştırmak. Öğrenme sürecinde öğrenciler öğretmenlerin hem de arkadaşlarının yardımıyla ilgisine gereksinim duyarlar. Başarılı öğretmen sınıfta kolektif bir çalışma ortamı sağlayarak öğrencilerin yardımlaşarak ve dayanışarak öğretmenlerini kolaylaştırır. Öğrenmelerini kolaylaştırır. Çevresel değişkenleri örgütlemek, öğretmen her öğretim yaşantısının bir niteliğine göre gerekli çevresel düzenlemeleri yapmalıdır. Bu amaçla örneğin sınıfın yerleşim düzenini değiştirebilir, pano ve resimler yenilenebilir. Okuldaki öğrenme ortamının yakın çevreyi planlamak. Öğretim yaşantılarının yalnızca sınıf içi etkinliklere sığdırılamaz. Gerektiğinde okulun ve çevrenin olanakları yararlanarak öğretim yaşantılarının daha ilginç hale getirilmesi mümkündür. Örneğin öğrenci ders etkinlikleri okul panosu veya bütün bülteni olarak yolu da başvurulabilir. Okulun spor ya da tiyatro konusunda diğer sınıflardan öğrencilerine ve velilerine gösteriler yapabilir. Öğrenme ortamının durumsal değişkenliklere göre yeniden yapılandırmak, başlangıçta ne kadar iyi hazırlanmış olursa olsun, öğretmen çoğu kez öğretim etkinliğinin akışına göre öğrenme ortamını yeniden yapılandırmak durumunda kalmaktadır. Bu nedenle öğretmen sınıfta hızla gelişen durumsal koşulları yakından gözleyerek öğretim yaşantısının sürekliliğini ve zenginliğini artırmak için gerekli düzenlemeleri yapmalıdır. Özetle bu yaklaşım özellikle bazı sorunların ortaya çıkmasını engellemek açısından yararlıdır. Fakat öğretmen-öğrenci iletişimin çok yönlü ve kapsamlı bir ilişki görüntüsüdür. Dolayısıyla sadece öğretim yaşantılarının ilginç hale getirilmesiyle her türlü iletişim sorununun kendiliğinden çözülmesi beklenemez. Sosyo-duyarlı iklim yaklaşımı. Sosyo-duyarlı iklim yaklaşımı grup dinamiği ve klinik psikolojik disiplinlerin gelişim sonucu ortaya çıkmış çağdaş bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre öğretmenin görevi öğrencilerle pozitif ilişkiler kurmaktır. Ve bu ilişkinin Bu ilişkinin gerçeklik, eşdeğerlik, ön koşulsuz kabul ve sevgi empatidir. Gerçeklik kavramı öğretmenin duygularıyla davranışlarının eşdeğer olmasını tanımlamaktadır. Öğretmen kendi gerçekliğini yaşamalı ve yansıtmalıdır. Böylece öğrenciler kendi özgün gerçeklerini tanıma ve yansıtma olanağı bulurlar. Gerçeklik algısı bireylerin kendi duygu ve durumlarına göre davranarak doğal alanı yaşamalarını kolaylaştıracağı için kişiler arası ilişkileri geliştirir. Eşdeğerlik, bütün öğrencilerin eşit ve değerli birer kişilik olarak algılanmasıdır. Öğrencinin kendisini arkadaşları eşit olarak algılaması, öğretmenin kendisine ön koşulsuz sevgi ve kabul göstermesine bağlıdır. Araştırmalar öğrencileri ilgilenen, ödüllendiren ve onlara güvenen öğretmenlerin diğer öğretmenler oranına daha başarılı olduklarını göstermektedir. Ön koşulsuz kabul, öğrencinin öznelliğine, birincikliğine, yararlılığının anlatımıdır. Her birey paha biçilemez ölçüde değerli ve özeldir. Dolayısıyla her birey başkalarından sevgi ve kabul gördükçe olumlu insanlık değerlerine yönelir. Aksi takdirde yetersizlik ve değersizlik duygularına kapılarak edilgen, bencil ve yıkıcı davranışlar geliştirir. Sonuçta bireyin iyileşmesi veya kötüleşmesi iletişim sürecinin niteliğine bağlıdır. Bu yaklaşım Glasser, Ginot, Rogers, Dreyfus gibi birçok önemli kuramcının yönetsel yaklaşımlarının bir sentezidir. Dolayısıyla burada bir ölçüde farklı anlayış ve kavramlaştırmalar bulunmaktadır. Olumlu kimlik, sosyal sorumluluk, onur ve başkalarıyla iyi ilişkiler geliştirmenin güvencesidir. Ginot'a göre etkin dinlenme ve düzenli bir dönüt verme, başarılı iletişimin en önemli iki ögesini oluşturur. Ayrıca esprili öğretmen, sınıfta endişe ve kaygıyı yok eder. Fakat espri hoş, neşelendirici ve yerinde olmalıdır. Espri öğrenciyi küçük düşürücü veya incitici özellikler taşımamalıdır. Özetle sosyal duyarlı yaklaşım son dönemlerde hızla gelişen insan psikoloji ve felsefenin eğitimi yansımaları üzerine şekillenmektedir. İnsan hakları, demokrasi, çoğulculuk gibi kavramların hızla yaygınlaştığı ve değer kazandığı günümüzde giderek daha çok ilgi görmektedir. Bununla birlikte söz konusu yaklaşım, ilişkin kavram, dizgilerin yeterince açık ve anlaşılır olduğunu savunmak güçtür. Grup odaklı yönetsel yaklaşım. Grup odaklı yönetsel yaklaşım, sosyal duyarlı yaklaşım ve klinik psikoloji, sosyal psikoloji ve grup dinamiği gibi disiplinlerin kavram ve dizgileri çerçevesinde yapılanmıştır. Johnson, Benny ve Kahn'in gibi birçok yazarın bir ölçüde farklılaşan görüşlerini yansıtan söz konusu yaklaşım şu ülkelere dayanmaktadır. Beklentilerin açıklanması, liderliğin paylaşılması, ilgi gösterme, üretken grupların geliştirilmesi, açık iletişimin özendirilmesi, bağlılığın güçlendirilmesi, standartların geliştirilmesi, grup etkinliklerinin eşgüdümlenmesi, grup odaklı problem çözme tekniğinden yararlanma, grup davranışları değişim kurumsallaştırma, ahlakın korunması ve yenilenmesi. Şimdi sırası da söz konusu yaklaşım ilişkin ilkeleri inceleyelim. Beklentilerin açıklanması. Etkili bir öğrenme ortamı ve dolayısıyla çok yönlü bir iletişim sürecinin oluşturulması beklentilerin açıkça ifade edilmesine bağlıdır. Her tür sosyal grupla bireylerin karşılıklı davranış beklentileri etkileşimin yönünü ve niteliğini belirler. Buna göre öğretmen ve öğrencilerin birbirinden farklı ne beklentileri açık, kesin, gerçekçi ve anlaşılabilir bir biçimde ifade etmeleri gerekir. Ancak bu iyimser beklentiler ortadan kalktığında davranış bozuklukları olur. Diğer bir deyişle eğer öğrenciler öğretmenlerin kendilerinden olumlu davranışlar beklediklerini düşünürlerse konu beklentiye uygun davranma olasılıklarını yükselir. Liderliğin paylaşılması. Liderlik kısaca grubu amaçları gerçekleştirmek için hareketle güç olarak tanımlanabilir. Buna göre liderlik bir dizi bileşeni olan bir davranış örüntüsüdür. Bunlar arasında grup normlarının oluşmasına katkıda bulunmak, grup üyeleri arasında ilişkileri geliştirmek, amaçları paylaşmak, iş bölümünü gerçekleştirmek, durumsal değişkenlere göre yeni etkileşim biçimlerini oluşturmak bir boyut sayılabilir. Ancak bu boyutlar içinde belirleyici bir önemli olan rollerin saptanmasıdır. İlgi gösterme. İlgi gösterme, öğrenci-öğrenci etkileşimini dost, sıcak, sevecen ve bir etkileşim örgütüne dönüştürmeyi tanımlar. Grup üyelerinin birbirlerine ilgi göstermeleri sosyal ilişkileri geliştirir. Ayrıca grupta bağlanma ve danışma duygularının oluşması kolaylaştırır. Bu konudaki araştırmalar, akademik performans sınıfındaki olumlu iletişim açısından güçlü bir ilişkinin bulunduğunu doğrulamaktadır. Dolayısıyla öğretmen, grubun yeni bir üyeyi benimsemesi veya öğrencinin herhangi bir nedenle dışlanmasını önlemek için üyeler arasında güçlü ve çok yönlü ilişkiler gerçekleştirmelidir. Üretken grup normlarının geliştirilmesi. Normların grup üyelerinin düşünme, hissetme, davranışta bulunma biçimlerini etkileyen belirtilerdir. Buna göre normlar bir bakıma öğrencinin kendini anlama, anımsama, yansıtma yön veren davranışlar haritalarıdır. Çünkü normlar yoluyla birey hem kendinden hem de beklediğinden hem de diğer üyelerden bekleyeceğini öğrenir. Grubun üretken ve yaratıcı normlar belirlemesi grup içi ilişkilerinin yoğunluğu, kapsamı, niteliği ile ilgilidir. Şu hale birbirlerine karşı sevgi ve güven duygularına bağlanan ve amaçlar üzerine odaklanan üyeler daha üretken grup normlarını geliştirirler. Öğretmenin sınıfta çatışmaları yaratıcı bir biçimde yönlendirme, uzlaşma ve dayanışma girişimleri yüreklendirme gibi boyutlarında başarılı olması, grubun daha üst düzey normlar geliştirmesini kolaylaştırır. Açık iletişimin özendirilmesi. Açık, etkili iletişimin iki temel ögesi vardır. Bunlardan birincisi alıcının gelen mesajı ve doğru bir biçimde anlaşılması, yorumlamasıdır. İkincisi ise bu mesajla ilişkin duygu ve düşüncelerini içtenlikli olarak yansıtmasıdır. Bunun için öğrencilere uygun zamanlarda gerekli dönütler ve düzeltmeler verilmelidir. Açık iletişim sınıfta doğal insancıl bir öğrenme iklimi oluşturur. Bu açıdan açık iletişim kendi yatağında özgün ritmiyle akan bir ırmağa benzetilebilir. Bağlılığın güçlendirilmesi. Bağlılık öğrencilerin sınıf hakkına sahip oldukları kolektif iyimserlik ve ait olma duygularıdır. İnsanlar birçok psikososyal nedenden dolayı birbirlerine bağlanırlar. Ancak üyenin gruba bağlanması grubun niteliğiyle yakından ilgilenir. Örneğin üyenin gruba saygın ve güven verici bulunması bağlanma biçimi ve yoğunluğunu olumlu yönde etkiler. Ayrıca grubun üyenin beklenti ve gereksinimlerine duyarlı olması da önemlidir. Bağlılık grup üretkenliği yaratıcılığından temelidir. Bu tür grup açıkça belirlenmiş amaçlara normlar sahiptirler. Standartların geliştirilmesi ve grup etkinliklerinin eşgüdümlenmesi. Standart terimiyle herhangi bir durum uygun olan davranış tümünü belirlemek için kullanılmaktadır. Etkili öğretim ve iletişim öğretmenin uygun davranışlarını standartlarını belirlemesi öğrencilerin standartlara göre yönlendirilmesine bağlıdır. Standartlar etkili öğretim ve iletişim öğretmeninin uygun davranış standartları belirlemesi ve öğrencilerin bu standartlara yönlendirilmesine bağlıdır. Standartlar grup üyelerinin sınıf içi ilişkilerine rehberlik ederler ve bu ilişkinin yapısının çerçevesini belirlerler. Dolayısıyla standartlar grup üyeleri tarafından anlaşılır, paylaşılırsa etkin ve kalıcı olurlar. Diğer bir deyişle grup tarafından benimsenen standartlar normlara dönüşür. Özellikle bağlılık ve düzeyi ve yüksek gruplarda norm bireyin davranışına yön veren temel etkendir. Buna göre etkili bir sınıf grubu ortak davranış standartlarına sahip olan gruptur. Standartların norm şekline dönüşmesi hem öğrencilerin hem de bireysel davranışlarını yönlendirmesini hem de grup etkinliklerinin ortak amaçlar doğrultusunda işgüdenlenmesini kolaylaştırır. Grup odaklı problem çözme tekniğinin yararlanma. Grup odaklı problem çözme sınıfta gözlenen herhangi bir sorunu öğrencilerin kolektif katılımı ve çabası ile çözüme kavuşturması anlamındadır. Böylece bir sorun çözüme kavuşturulurken sınıfta oluşan görüş birliği ve dayanışma duygusu olası yeni sorunların ortaya çıkmasını güçleştirir. Bu durum ayrıca öğrenciler arasında empatik gelişimi geliştirir ve sorunların nedenleri hakkında öngörü kazanmalarını sağlar. Bu stratejik boyutun altında yatan varsayım gerekli fırsatlar verilen rehberlik ve yapılan öğrencilerin problemi değil, çözümün birer parçası olabileceklerinin görüşüdür. Grup davranışlarında değişim kurumsallaştırılması. Bu aşama bir önceki aşamada izlenmesi öngörülen grup odaklı problem çözme sistematiğinin doğal uzantısıdır. Mevcut grup davranışı biçimlerinin değiştirilmesi planlı değişim tekniklerinin kullanılmasını gerektirir. Bu iki aşama grup davranışlarının değişim aşamasının amaçlar için üzerine odaklanması ilgilidir. Amaçlar üzerine odaklanma sınıf grubunun değişim yönü ve niteliği konusunda öngörü geliştirmesine bağlıdır. Böylece değişim sürecinin niteliğine uygun olmayan amaçlar elenerek yerine yeni amaçlar konur. Ancak geçerli ve gerçek amaçların saptanması kadar önemli olan bir başka etken bu amaçlara ulaşma yöntemlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesidir. Bu nedenle öğretmen öğrencilerin amaca dönük yaklaşımlarının davranışlarını desteklemeli ve grup üyelerinin bağımlılıklarını güçlendirmelidir. Ahlakın korunması ve yenilenmesi. Araştırmalar yüksek ahlaki standartlara sahip bir grubun düşük olan bir gruba göre daha üretken, yaratıcı ve bir başarılı olduğu göstermektedir. Ahlak grup üyeleri arasında güçlü bir bağlılık, yüksek çalışma disiplini ve bunları bir araya getiren insani değerlerden oluşan bir örüntüdür. Ahlakın bağlılık düzeyinden etkileşim ve iletişim miktarından üyelerin amaçları paylaşma derecesinden, grubun hedefe yönelik çabalarının engellenme oranından ayrıca endişe ve baskı ve benzer yan etkiler yaratan psikolojik çevresel koşullardan etkilendiği savunulmaktadır. Ayrıca öğretmen grup içi uyumu bozarak endişe ve baskı yaratan rekabetçi yaralayıcı bağımsal psikolojik koşulları ortadan kaldırmalıdır. Eğer öğretmenin davranışta yeni problemler yaratıyorsa ve dolayısıyla öğrenciler öğretmenlerin sorunlarının bir parçası olarak algılıyorsa ahlakın korunması da geliştirilmesi de mümkün olmaz. Öğretmen bu sürece rehberlik etmekle görevlidir. İletişim konusunda son söz yerine bir örnek olay. Van Noy'un aktardığı kaynağı bilinmeyen bir örnek olay ön yargılı öğretmen tutumuna karşı sevgi dolu bir öğrencinin insancıl tepkilerini anlatıyor. Teddy'den 3 mektup. Teddy'nin mektubu bugün geldi. Okuyup bitirdim ve şimdi onu hayatımın önemli bir yeri olan şeyleri sakladığım istediği halinden yapımı sandığı kaldıracağım. Önce sizin duymanızı istedim. Teddy Stallard 15 yıl önce 5. sınıfta öğrencim olduğundan beri görmemiştim. O sıralar henüz kariyerimin başlangıcından olan 2 yıllık bir öğretmendim. Sınıfıma girdiği ilk günden itibaren Teddy'den nefret etmiştim. Herkes aksini düşünse bile. Öğretmenlerin özellikle tercih ettiği öğrenciler olmaması gerekir. Daha da önemlisi hiçbir çocuğa özel bir antipati göstermemiz gerektiğidir. Yine de her yıl bağlanmaktan kendimizi alamadığımız birkaç öğrenci çıkar. Çünkü öğretmenler ve insanlar insandırlar ve insan doğası gereği ister 10 isterse 25 yaşında olsunlar parlak, güzel ve zeki insanları tercih etme eğilimindedir. Teddy yaşamına girinceye kadar duygularımı gerektiği şekilde netleyebileceğimi sanıyordum. O yıl sınıfta özellikle hoşlandığım bir çocuk yoktu. Fakat Teddy'den hoşlanmadığım tartışma götürmez bir gerçekti. Teddy bir pis bir çocuktu. Hem de ara sıra değil sürekli olarak pisti. Saç kulaklarının üstüne kadar uzamıştı ve sınıfta yazı yazarken sık sık saçlarını gözlerinin önünden çekmesi gerekiyordu. Ayrıca bir türlü adlandıramadığım bir tuhaf kokusu vardı. Fiziksel kusurlarının çoğunluğu ek olarak zihinsel durumu da pek parlak değildi. İlk haftanın sonunda onun sınıftaki diğer çocuklara göre umutsuz bir biçimde geri kaldığını anlamıştım. Yalnız yetersiz bilgiye sahip olmakla kalmıyordu. Resmen yavaş öğrenen bir çocuktu. Ama böyle bir parlak çocuk alınan sonuçlar insanın benliğini okşar. Ama diplomalarını pek hak etmiş öğretmen hep parlak çocuğa uygun bir çalışma programı hazırlayarak öğrenme ve heyecanını canlı tutar ve asıl çabalarını daha yavaş öğrenen çocuklara ilerletmek için harcar. Her öğretmen bunu yapabilecek durumdadır ve çoğu gerçekten yapar. Ama ben yapamadım. En az o yıl yapamadım. En iyi öğrencilerim ve onların elinden geldiğince izlenimler üzerine yoğunlaşmıştım. İtiraf etmeye utanıyordum. Ama kırmızı kalemimi kullanmaktan sapıkça bir zevk alıyor ve ne zaman TED'in ödevlerini kontrol etsem zaten bol bol kullandığım yanlış şartlarını iyice koyu kırmızı yapıyordum. Yetersiz bir çalışma diye yazıyordum katlanan. Çocuğu açıkça harpalamadığım halde sınıf tutumumu fark etmişti. Kısa sürede Teddy sınıfın günah keçisi oldu. Sevilmeyen ve sevilmesi mümkün olmayan dışlanmış bir kişi haline geldi. Ondan hoşlanmadığımı biliyor fakat nedenini anlamıyordu. Aslında ben de ona karşı neden böyle yoğun bir hoşnutsuzluk duyduğumu bir gün bile anlamış değildim. Günler böyle geçip bitti. Sonbahar bayramını, şükran gününü geçirdik ve ben kırmızı bir kalemimi büyük zevkle kullanmaya devam ettim. Noel yaklaştığında Teddy'nin sınıfa gidişmesinin mümkün olmadığını olamayacağını biliyordum. Sınıfta kalacaktı. Birinci sınıf Teddy'nin çalışması ve tavrıyla umut veriyor ama ev ortamı iyi değil. İkinci sınıf Teddy'nin durumu daha iyi olabilirdi. Annesi ölümcül bir hastalık çekiyor ve evde ona yardım edecek kimse yok. Dördüncü sınıf çok yavaş ve fakat davranışları çok iyi. Babası pek ilgilenmiyor. Dört kez sınıf geçmesine izin vermişler ama beşinci sınıfı kesinlikle tekrarlayacak. Oh olsun. Bunu nasıl başardığını bilmiyordum. Onun hakkında tutulmuş olan kişisel notları ise hiç aldırmıyordum. Sonunda Noel tatili öncesi son okul günü geldi. Kürsünün üzerindeki küçük ağacımız kağıttan ve patlamış mısırdan yapılma zincirlerle süslüydü. Öğretmenlere Noel'de pek çok hediye verilir fakat benim o yıl hediyeden yana şansım daha açıktı. Çocukların tümü hediye getirmişti. Açtığım her paket karşısında hayranlık gösterir ve armağanlarıyla gururlanan çocuğa içtenlikle teşekkür ediyordum. Teddy'nin hediyesi elime geçen son hediye değildi. Onu yılın ortasında bulmuştum. Paket olarak bir kese kağıdı kullanılmış, kağıdı bir Noel ağacı ve kırmızı çıngıraklarla süslemiş. Bantlarla yapıştırmıştı. Paketin üzerine Teddy Bayan Thompson'a yazısı vardı. Sınıfa mutlak bir sessizlik çökmüştü. Paketi açarken çocukların tümü beni izlediği için biraz utangaçtım. Son bant parçasını kopardım. Masama taşların çoğu dökülmüş. Gösterili bir bilezik ve yarısı boşalmış. Küçük bir kolonya sesi düştü. Söylenme ve fısıltıları duyuyor. Ara sıra Teddy'ye bakıyorum. Ne hoş değil mi diyerek bileziği koluma taktım. Teddy kancayı takmama yardım eder misin? Kancayı takarken utangaç bir tavırla gülümsüyordu. Elimi öne uzatarak bileziği herkese gösterdim. Birkaç dergin ooo sesi duyuldu. Kolonyayı kulaklarımın arkasına sürdüğüm zamansa küçük kızların tüm sıraya girerek birer damla kolonya istediler. Hediyeleri zil sonuna kadar açtım. Yanımızdaki yiyecekleri yedik ve sonunda zil çaldım. Çocuklar geçen yıl görüşürüz ve mutlu Noeller. Gelecek yıl görüşürüz ve mutlu Noeller çığlıkları dağıldı. Herkes gittikten sonra kitaplarını ve hediyesini göğsüne bastırarak yanıma geldi. Yumuşak bir sesle tam annem gibi kokuyorsunuz dedi. Bileziği size çok yakıştı. Beğendiğinize sevindim. Hızla sınıfı terk etti. Bense kapıyı kilitleyip masama oturdum ve ağlayarak Teddy'ye çektirmiş olduğum yoksunluğu telafi etme ile ilgili bir öğretmen olmaya karar verdim. Noel tatilinin bitiminden okul yılının son gününe kadar her öğleden sonra sınıfa takılarak Teddy ile meşgul oldum. Bazen birlikte çalıştık, bazen de o çalışırken ben derslere hazırlandım ya da ödevleri okudum. Hızlı fakat emin adımlarla sınıf seviyesine yetişiyordu. Notları giderek yükseldi, sınıfta kalmadı. Hatta son not ortalamaları sınıfın en iyileri arasındaydı. Okul kapandığında bulunduğumuz eyaletten ayrılacağını bildiğim halde onun için kaygılanmadım. Teddy ertesi yıl nereye giderse gitsin okula başarılı olabilecek bir duruma gelmişti. Esaslı bir başarının tadını almıştı ve öğretmenlik derslerinde bize öğretildiği gibi başarıyı getirir dedi. 7 yıl sonra Teddy'den ilk kez haber aldım. Posta kutusunda ilk mektubumu bulmuştum. Sevgili Bayan Thompson, öncelikle sizi duymanızı istedim. Gelecek ay sınıf ikincisi olarak mezun olacağım. Bağlılıkla Teddy Starlight. Ona bir tebrik kartı ve içinde dolma kalem ve kurşun kalem takımı bulunan küçük bir hediye paketi gönderdim. Mezuniyetten sonra ne yapacağını merak ediyordum. 4 yıl sonra Teddy'den ikinci bir mektup geldi. Bayan Thompson, önce sizin duymanızı istedim. Biraz önce sınıf birincisi olarak mezun olacağımı öğrendim. Üniversite kolay değil ama benim hoşuma gitti. Bağlılıkla. Teddy Starlight. Ona adının baş harflerini taşıyan gümüş bir kol düğmesi ve bir kart gönderdim. Seninle öyle gurur duyuyorum ki uçabilirim ve şimdi bugün Teddy'nin son mektubu. Sevgili Bayan Thompson, önce sizin duymanızı istedim. Bugünden itibaren ben tıp doktoru Dore Jadat Standard'ım. Buna ne dersiniz? 22 Temmuz'da evleneceğim. Acaba nikah gelir ve annem sağ olsa da oturacağı yere oturur musunuz? Orada hiç akrabam olmayacak çünkü babacım geçen yıl öldü. Bağlılıkla Teddy Starlight. Tıp fakültesini bitirmiş ve mesleğe kabul sınavlarını vermiş bir doktora ne hediye edilir? Pek bilemiyorum. Belki de nikahını bekler bir hediyesi götürürüm ama tebriklerini derhal ulaştırmalıyım. Sevgili Ted, kutlarım, başardın. Hem de kendi başına. Benim gibilere rağmen ve bizim yüzümüzden sonunda bugüne ulaştın. Tanrı'ya emanet ol. Nikahında eteklerim sevinçten dizi çalarak orada olacağım. Elizabeth Slanche Bynard. Öğretmen-veli iletişimi. Öğretmen veli iletişimi. Okul öğrenci yaşamını sadece belli bir kesintinin yaşadığı alandır. Okul zamanının dışında öğrenci ailesi ve sosyal çevresi içerisinde yaşamını sürdürmektedir. Başka bir anlatımla okul, aile ve çevre üç temel yaşam alanıdır. Özetle üretken ve anlatımlı, anlamlı ve sürekli eğitimin etkinliğini gerçekleştirmek için öğretmenin yapması gereken en önemli görevlerden biri velilerle düzenli ilişkiler kurmaktır. Öğretmen velilerle iletişimde dört temel teknikten yararlanabilir. Bunlar sırasıyla görüşme, yazışma, karşılıklı ziyaretler ve okul toplantıları sosyo-kültürel etkinliklerdir. Görüşme. Öğretmen veli iletişiminde en güvenli ilişki biçimini görüşmedir. Görüşme yüz yüze gerçekleştiği için hem duygusal hem de düşünsel açıdan tarafların birbirlerini anlamlarını kolaylaştırır. Ayrıca veli ile öğretmen arasındaki karşılıklı konuşma, sorunların neden ve sonuçlarını ortaya çıkarmak kadar öğrencinin kişisel gereksinimlerini değerlendirmesi açısından yararlıdır. Ancak görüşmenin gerçekten yararlı olması için önceden planlanması gerekir. Buna göre görüşme önceden planlanmış ve planlanmamış, yapılandırılmamış görüşme olarak ikiye ayrılır. Örnek olay. Olayın akışı. Veli Bayan Dorney ve Janet Peters, Sylvia'nın annesiyim. Sizindeki bazı sorunlar konusunda sizinle görüşmek istiyorum. Yorumu veli silinlidir. Öğretmen. Lütfen oturun, sizi rahatsız eden şeyi anlatın. Öğretmenin tepki göstermek için zamanı ihtiyacı vardır ve etkileşimi yumuşatmalıdır. Öğretmen veli rahatsız eden şeyi bilmemektedir. Veli. Sylvia'yı neden sınıfın arkasında tek başına oturmasına söylendi? Veli endişesini ifade eder ve ziyaretin sebebini açıklar. Öğretmen. Sylvia'yı tek başına çalışmasını istemedim. Sizi yüzümü... Öğretmen nazik bir şekilde velinin ifadesini kabul eder ve bunu yansıtır. Veli üzüldüm çünkü Sylvia'nın siz ve sınıf tarafından dışlandığı görülüyor. Veli gerçekten endişesini ve ziyaretin gerçek amacını ifade eder. Öğretmen Sylvia'nın dışlandığına ilişkin birkaç örnek verebilir misiniz? Öğretmen veliden biraz daha bilgi toplamaya çalışıyor. Veli sorularıma cevap vermekten kaçınıyorsunuz. Size Sylvia'nın neden sınıf arkasında tek başına oturduğunu sormuştum. Veli hala sinirli ve öğretmenin kendisini ciddiye almadığını düşünmektedir. Öğretmen, Bayan Peters üzgün olmanız beni üzüyor. Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Dün Sylvia'dan çalışmasını tamamlayabilmesi için tek başına oturmasını istedim. Son zamanlarda ödevlerini yapmıyor ve ona tek başına oturursa çalışmasının daha iyi konsantre olabileceğini söyledim. Öğretmen velinin sorununa duyarlılık gösterir ve kendi davranışını savunarak yerine bilgi sunar. Sebep bu mu? Bu sık sık oluyor mu? Veli bilgilenmeye başlar. Kızgınlığı hafifler, daha fazla bilgi talep eder. Öğretmen birkaç gündür sık sık olur. Evde benim bilmem... İlken herhangi bir şey olmadığını öğrenmek için sizinle bağlantı kurmak üzereydim. Sylvia düzenli olarak dinleniyor mu? Öğretmen kişisel endişesini ifade eder ve yeni bilgiler ister. Evet, aslında küçük kardeşi hastanede ve biz de oraya gidip geliyoruz. Sylvia gece geç saatlere kadar yatmıyor, üzülüyor. Veli çocuğun problemi hakkında bilgi verir ve durumu açıklar. Öğretmen, oğlunuzun hasta olduğunu üzüldüm. Yapabileceğim herhangi bir şey var mı? Öğretmen endişesini belirtir ve yardım istekli olduğunu ifade eder. Bağırsak enfeksiyonu geçirdi fakat şimdi daha iyi, teşekkür ederim. Eğer Sylvia sınıfta çok sorun yaratırsa özür dilerim. Veli daha fazla bilgi verir ve çocuğun davranış açısından özür diler. Öğretmen, keşke Sylvia'nın bu kardeşinin hastalığından haberim olsaydı. Ona daha fazla yardımcı olabilirdim. Sylvia'nın kötü çalışma alışkanlıkları edinmesi beni endişelendiriyor. Öğretmen probleme yoğunlaşır. Veli, bu konuda ne yapabilirim? Veli öğretmene yardıma gereksinim olduğunu ifade eder. Öğretmen, Sylvia sınıfta rahat durmuyor. Sürekli bir tedirginlik içerisinde. Sanırım biraz dinlenmesi lazım. Madem ki çalışmasının kardeşinin hasta olması etkiliyor, onunla konuşup kardeşinin iyi olacağını söylerseniz iyi olur. Öğretmen Veli'ye nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor. Veli, evet, şimdi onun neler düşünmüş olabileceğini anlıyorum. Onu artık hastaneye giderken yanımıza götürmeyeceğiz. Zamanında uyuması için bir bakıcı tutacağız. Öğretmen, Sylvia ile kendi çalışmalarından sorumlu olduğu konusunda konuşacağı ve onun çalışmasına yönelik bazı ortak amaçlar planlayıp planlamayacağımızı görüşeceğiz. Öğretmen problemi çözmek konusunda kendi ifade yaklaşımını ifade eder. Veli, bir durumdan beni ne kadar haberdar eder misiniz? Veli geri bildirim ister. Öğretmen, evet, sanırım başka bir görüşme planlamalıyız. Bu defa Sylvia'yı çağırmalıyız. Fakat önce bakalım gelecek hafta nasıl bir ilerleme gösterecek. Öğretmen Veli ile sürekli bir iletişime gereksinim duyduğu için açıklar ve üçlü bir görüşme önerir. Veli, çok teşekkür ederim. Veli memnun ayrılır. Öğretmen gelip olup bitenleri öğretmen görüşüyle doğru bir biçimde paylaştığınız için ben de özür dilerim. Teşekkür ederim der. Öğretmen görüşmeyi doğrucu bir sonuca bağlar. Genel ve özel görüşme teknikleri ilişkin öneriler. Yukarıdan aktarılan örnek olayda görüldüğü gibi öğretmen görüşme sürecinin her aşamada sorumlu, duyarlı ve anlayışlı davranışlar esasen davranmıştır. Esasen bu durum öğretmenin her zaman göstermesi gereken olan bir mesleki tutumdur. Çünkü öğretmenler hata yaptığı zaman bütün toplum bundan etkilenir. Ancak sorunları ortaya çıkmadan önce görebilmek her zaman kolay bir işlem değildir. Geniş bir ölçüde mesleki deneyime bağlı olarak zamanla gelişebilecek olan bu tür öngörüler sorunların çözümünü kolaylaştırır. Görüşmenin yararlı olması duygusal, düşünsel, kültürel, mesleki ve benzeri bir dizi etkenle ilişkilidir. Bu çerçevede bir genel görüşme tekniği başarılı bir biçimde uygulamak için aşağıdaki önerilerden dikkate alınmalıdır. Tanışın. Rahat olun, görüşme konusunda kısaca açıklayın ve dostça bir ilişki geliştirin. Bilinin rahat olması ve düşüncelerinin seslendirilmesi için uygun bir psikolojik ortam oluşturun. Görüşme yerini ısı, ısık ve ışık ve çevre ortama düzeni gibi oturma düzeni gibi fiziksel özelliklerin toplantı amacına uygun olmasına özen gösterin. Görüşme veli ve kanalıyla öğrenci hakkında bilgi toplamak için iyi bir fırsattır. Genellikle velilerin çocuklarının avukatlığını yaptığını unutmayın. Bu durumu anlayışla karşılayın ve siz gerektiğinde öğrencinin avukatlığını yapın. Veliler öğretmenlerin öğretimsel yaklaşımları ve çocukları hakkında görüşlerini öğrenmek için öğrenmek gereksinimindedirler. Bu nedenle onlara konularda sorular sormak için gerekli zamanı ayırın. Konuya nasıl yaklaştığınızı sorun ve çözümünün konusunda o anda dek izlediğiniz eğitimsel yaklaşımları özetleyin. Velilerin görüşme konusuyla ilgili özlem, kanı ve önerilerini dikkate alın. Velilerin sorunlarını içtenlikle ve nazik ve duyarlı bir biçimde yanıtlayın. Velilerin sorunla ilgili düşünce ve önerilerini dikkate aldığınız ve bunlardan yararlanacağınız olan onlara gösterin. Bu kapsamda görüşmede kararlaştırılan çözüm önerilerinin uygulanmaya yansımalarını izlemek için onların sınıfını ziyaret etme fırsatı verin. Görüşme sonuçlarını kısaca özetleyin. Kararlarınızı paylaşın ve geldikleri için onlara teşekkür edin. Velilere eşit söz hakkı vermeye özen gösterin. Konu dışına çıkmaları haline nazik bir üslupla görüşme gündemine dikkate çekin. Özel olarak görüşmek istediğiniz veliler bu isteğinizi toplantı öncesinde veya sonunda bildirin. Öğretmenin veliyle yaptığı özel görüşme bazen öğrencinin gösterdiği davranış bozukluğuyla bazen de akademik başarısı ilgili olabilir. Özel görüşme gibi birçok yönden genel görüşme tekniğinin özelliklerini taşımaktadır. Bu kapsamda yukarıdaki sıralamanın genel görüşme tekniğiyle ilgili önerilerine aşağıdaki maddeler eklenebilir. Öğretmen görüşme konusunu ve ilgili gerekli bilgileri belki de toplantı öncesinde toplamalı ve bunları özenle değerlendirmelidir. Özel görüşmede tarafların eşit bir seviyede ve mesafede oturmalarına özen göstermelidir. Öğretmen konuşmasında mesleki veya teknik bir dil kullanmamalı, görüşme konusu ve açık ve anlaşılabilir de tanımlanmalıdır. Öğretmenin velinin düşünce ve önerilerine tarafsız bir biçimde yaklaşmalı ve görüşlerini düzenli bir biçimde karşı tarafa iletmelidir. Veli öğretmen ile kurduğu özel diyalogda kendini anlatmak ve tanıtmak gereksinimindedir. Bu nedenle öğretmen veli kişisel olarak önemsediği davranışları göstererek olumlu ve düzenli bir iletişim yöntemi yapılandırmalıdır. Görüşmede öğrencinin mevcut durumunun enesel ölçütlerle değerlendirilmesi ve gelecekte izlenecek eğitsel yaklaşımların belirlenmesi kadar bu konularda tarafların anlayış ve düşünce birliğine ulaşmalarını gözetlemelidir. Özel görüşmede velinin öncelikle öğrenmek istediği bilgilerin öğrencinin okuldaki akademik yaşamı ve davranışlarıyla ilgili olması beklenir. Dolayısıyla öğretmen bilgi ve alışveriş süreci içerisinde bu konularda veliyi bilgilendirmelidir. Öğretmen veliyle birlikte sorunları çözmek için gerekecekte izlenecek yöntemleri ve ulaşması hedeflenen amaçları gerçekçi bir ölçütle yansıtan ortak bir plan hazırlanmalıdır. Bu plan hem daha sonra gerçekleşecek öğretmen-veli görüşmesinin gündemini belirlemek hem de tarafların karşılıklı olarak sorunlarının üstlenmesini sağlamak açısından yararlıdır. Diğer görüşme teknikleri. Genelde de özel nitelikte yapılacak görüşmelerin birçok ortak yönü bulunmaktadır. Burada görüşme tekniği üzerine türlerine uymak, konunun anlaşma açısından vurulan pratik bir yoldur. Bu bağlamda daha önce söz edilen görüşme tekniklerinin yanı sıra öğretmen, veli, öğrenci katılması ile gerçekleştirilen üçlü telefon görüşme tekniklerine de yer verilmelidir. Üçlü görüşmenin amacı soruna taraf olan bütün kesimleri bir araya getirmektir. Böylece taraflar hem ortak bir sorunu paylaşarak hem de dayanışmaya birbirine güvenmeyi öğrenirler. Hem de birbirlerinin bakış açılarına netlenen çözüm için geçtenlikle çaba gösterirler. Özellikle bu tür görüşmelerde olumlu bir sonuç alınmadığını tekrarlanması güçlenir. Üçlü görüşmenin olumlu yönleri de aşağıdaki gibi sıralanabilir. Öğrenci hem velisinin hem de öğretmenin kendisiyle ilgili bir sorunla ya da olumlu gelişmeye ilişkin yaklaşımlarını öğrenme fırsatı bulur. Taraflar birbirlerine beklentilerini ve sorunlarına ilişkin görüşleri birinci elden öğrenme fırsatı bulur. Bu bağlamda öğrenci öğretmeniyle velisinin kendisine yönelik değerlendirmelerinde ortak bir bakış açısına sahip olduklarını gözleyerek daha çok başarılı olma isteğiyle güdülenir. Öğrenci kendisiyle ilgili sorunların ve gelişmeler konusunda içe bakış yeterliliği kazanır. Velilerle iletişim kullanmanın yollarından biri telefon görüşmesi yapmaktır. Başarılı bir içinde planlanırsa 2 saat içinde 25 veliyle görüşmek olanaklıdır. Genellikle veliler öğretmenler tarafından aranmaktan mutlu olurlar. Ancak telefon görüşmesinin daha çok olumlu gelişmelerle ilgili olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca telefon görüşmesinden veliyle daha önce gerçekleştiren özel ya da genel bir toplantının sonuçlarını izlenmesi veya gelecekte yapılması planlanan toplantılara davet amacıyla yararlanabilir. Yazışma. Öğretmen veli iletişimine başvurulabilecek ikinci teknik yazışmadır. Yazışma öğrencinin devamsızlık problemini, yeni öğretim yaklaşımlarını, çevre gezileri, oku geceleri, akademik başarılar veya davranış bozuklukları gibi birçok sorunun veliyle paylaşılması için başvurulacak bir tekniktir. Aynı şekilde öğrencinin herhangi bir öğrenme güçlüğü konusunda evde anne veya babanın nasıl katkı sağlanacağı yazışma yoluyla anlatılabilir. Başarılı bir öğretmen, sınıftaki eğitimin etkinliği ve sosyal çevreye yansıtan öğretmendir. Şu halde okulda gerçekleşen etkinliklerin elde yapılabilecek ek çalışmalarla zenginleştirilmesi, öğretmenin veliyle kuracağı iletişimle doğru orantılıdır. Gerçekten veliler genellikle okul çalışmalarına katılma konusunda gönüllüdürler. Ancak büyük çoğunluğunun bunu nasıl yapabileceklerini bilmediği için okulda uzak durmaya eğilimlidirler. Dolayısıyla bu boyutlarda farklı eğitsel anlayış ve tutumların egemen olması okul etkinliklerinin gücünü zayıflatır. Ayrıca aile ve sosyal çevrenin potansiyeli eğitsel gücünü harekete geçirmeyen okulun bulunduğu topluma, kültüre giderek yabancılaşması da olasıdır. Yazışma tekniğinin kullanılmasına ilişkin öneriler. Başarılı bir yazışma, doğru bir zamanlama ile öne çıkan gündem konusunda veliyi kısa ve net biçimde bilgilendirmeyi tanımlamaktadır. Bunun için öncelikle öğretim yılı başında veliyi yazışmak, planlanan eğitsel etkinlikler hakkında kısaca bilgi vermek gerekir. Aşağıda bu duruma veliye yazılabilecek bir mektup örneği bulunmaktadır. Sayın bay ve bayan nokta nokta, bu öğretim yılında çocuğunuz nokta nokta ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Ancak bu çalışmada yeterince başarılı olmak için sizlerin yardımına gereksinim duymaktayım. Bu öğretim yılı boyunca size farklı zamanlarda kısa notlar yazacağım ve bu arada sizin özel görüşmeler yapmak için zaman arayacağım. Bu dönemin ilk toplantısını nokta nokta tarihinde saat nokta noktada okul salonunda yapmayı planladım. Toplantıya katılırsanız sevinirim. En içten dileklerimle isim, imza. Veliye gidecek yazının amacı konusunda öğrenciye bilgi vermek gerekir. Ayrıca bu yazıların gizli olmakları takdirde öğrenciye okunması uygundur. Böyle çocukların endişe ve korkuları ortadan kaldırılabilir. Aksi takdirde bu tür yazıların öğrenciler tarafından çöpe atılması olasıdır. Bu nedenle yazı öğrencinin bilmemesi gereken nitelikte ise yazışma doğrudan velinin adresine postalanmalıdır. Dolayısıyla zorunlu olmadığı akademik başarısızlar ve davranış bozuklukları gibi konuların yazışma yoluyla anlatılmaması gerekir. Bu bilgilerin ışığında aşağıda çeşitli notlara ilişkin yazışma örnekleri verilmiştir. Sayın bay ve bayan, Can'ın son dönemde gösterdiği gelişmeden çok memnunum. Can bu konuda araştırma yapıyor. Lütfen bu yürütücü araştırma konusunda ilgili gerekli kaynaklara ulaşması için ona yardımcı olun ve evdeki çalışmaları ona yönlendirin. Yardımlarınız için teşekkür ederim. İsim, imza. Bu tür yazışma aileyi ve okul etkinlikleri konusunda bilgilendirmenin yanı sıra onlara eğitimin bir parçası haline getirmek açısından yararlıdır. Bu çerçevede yazılabilecek bir başka örneği inceleyelim. Sayın bay ve bayan nokta nokta. Bildiğiniz gibi uzun bir zaman bayram tatilini geride bıraktık. Okuldan uzak geçen sürenin uzaması halinde çocukların öğrenim yaşamına ve sınıf kurallarına uyumu zorlaşmaktadır. Demokrasi ve insan hakları, özgürlük gibi daha farklı kavramlar tartışma konuları arasındadır. Tartışma ve konuşma ile dinleme becerisi üzerine çalışma yapacağız. Barış'ın bulunduğu kümenin görevi demokratik yaşamın ilkeleri konusunda bilgi toplamaktadır. Ayrıca çocuğunuzun bu konuda ve evde konuşmayı özendirin ve sabırla dinleyin. Dilediğiniz zaman sınıfı ziyaret edebilirsiniz. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, imza. Görüldüğü gibi öğretmen yazışma yoluyla veliyi hem sınıf içi hem etkinliklerden haberdar ediyor, hem de veliye çocuklarının bu konuda yardımına gereksinimin bulunduğunu anlatıyor. Eğer sorun veliyle görüşülmesi gerekli kılacak nitelikte olursa bu kez şöyle bir yazı yazılabilir. Sayın bay ve bayan, son dönemde Ali sınıf arkadaşları ortak çalışma konusunda güçlükle yaşıyor. Ayrıca ev ödevlerini düzenli yapmıyor ve küme çalışmalarında sorumluluk almaktan kaçınıyor. Sanıyorum siz de bu durumun farkındasınız. Ali'nin iyi bir doğaya sahip olduğunu ve başarılı olma arzusunu taşındığını biliyorum. Ancak şu an özel bir yakınlık ve yardıma gereksinimi var. Sizinle Ali'ye yardımcı olabileceğiniz yöntemler konusunda özel olarak görüşmek istiyorum. Bu konuyu sizinle nokta nokta tarihinde saat nokta noktada görüşebiliriz. Eğer bu randevu sizin için uygun değilse lütfen başka bir randevu için okul arayın. Geleceğim, başka bir randevu arayacağım. Şık belirtmiş. En iyi dileklerimle. Lemlek 1979'da uyarlanmıştır. Velilere yazılacak bazı notlarda bunlardan okulda yürütülen eğitim ve etkinliğe doğrudan katılmak ve araç gelişi sağlamak şeklinde istekler yer alabilir. Sayın bay ve bayan. Nokta nokta, sınıfımız öğrencilerinden yürütmekte oldukları bazı çalışmalar için nokta nokta tarihinde nokta nokta saatte tabiat tarihi müzesinde görüşmeleri gerekiyor. Bildiğiniz gibi okulumuzun kendine ait bir ulaşım aracı yoktur. Bu nedenle sizin yardımına gereksinim duyulmuştur. Tarihe kadar bu konuda bizi bir yardımcı olamayacağınız bildiriniz. Veli sınıfın ziyaret etmesine amacıyla yazılabilecek not ise şöyle denilebilir. Sayın bay ve bayan nokta nokta, sınıfımızın öğrencileriyle bir süreden beri bulaşıcı hastalıklardan korunma ve çevre sağlığı konusunda araştırma yapılmaktadır. Bu konuda öğrencilerimizin hazırladığı panel nokta nokta tarihinde şu nokta nokta saatinde okul tiyatro salonunda yapılacaktır. Ayrıca sizin de bu tür etkinliğe katılmaktan haz duyacağınızı umuyorum. Görüşmek dileğiyle, imza. Karşılıklı ziyaretler. Öğretmen-veli ilişkisinin temel amacı veliyi eğitimin bir parçası haline getirmektir. Bu nedenle sadece okulun değil, sınıfın da kapılarını veliye açık olması gerekir. Bu amaçla veliler sınıf içi çalışmalarını İzlemek için okula davet edilmelidir. Böylece veliler çocuklarının eğitim sürecinde ilerleyişlerini yakından izleme ve karşılaştığı güçleri, nedenlerini kavrama olanakları sahip olurlar. Ülkemizde pek gözlemlenen bu tür ziyaretlerin veli öğretmen iletişimi olumsuz yönde etkilediklerinin bir faktör olduğu açıktır. Öte yandan bu tür ziyaretlerin yapılmaması herhangi bir yasal sınırlamadan değil, daha çok mesleki ve kültürel öğretmenlerden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla başarılı bir öğretmen sadece okulunun değil, sınıfın da duvarlarını kaldırmaya hazır olmalıdır. Öte yandan velinin sınıf ziyaretlerini anlamlı kılmak için kendisine bir gözlem listesi verilmelidir. Bu gözlem listesinde öğrenci, öğretmen, davranışlar, öğretmen ve ortamla ilişkin aşağıdaki soruları benzer metinde nitelikler sorulabilir. Veli tarafından yanıtlanan gözlem listesi, sınıf hakkında edindiği ilk izlenimleri anlatan bir fotoğraf imgesidir. Bu izlenimler öğretmenin sınıf içinde öğretimi etkileyen değişkenleri yeniden değerlendirme ve düzenleme şansı verebilir. Bu nedenle gözlem listesi ziyaret ortasında öğretmenin veliyle yapacağı özel görüşmenin önemli maddelerini oluşturmaktadır. Örneğin okuma ve yazma güçleri çeken bir öğrenci için velinin de uygulayabileceği birçok teknik vardır. Okudukları metinler hakkında çocuğa sorular yöneltmek, metinin yazılı olarak özetlenmesini ve metinin geçen sözcük ve kavramları yeni türküler kurmasını istemek bu amaçla veli öğrenebilecek teknikler arasındadır. Gözlem formu, uzun, öğrenci davranışı, öğretmen davranışı, öğrenme ortamı. Tek tek evet hayır de işaretleme vermiş. Ayrıca çocuktan okulda ve evde geçirdiği yaşantılar hakkında kısa sözcükler ve hikayeler yazması istenebilir. Çocuğun ve bu sırada yazmakta güçlük çektiği sözcükler saptanarak söz konusu sözcükler el yazısıyla bir kağıda yazılarak kendisine verilir. Daha sonra çocuktan bu sözcüklerin üzerine geçerek yeniden yazması istenir. Bu tür sözcükleri yazdığı hikayede uygun bağlamlarda kullanıp kullanmadığı gözlenerek gereksinim duyduğu anda dönüş sağlanır. Özetle velinin sınıf ziyaretini anlamlı, doyurucu ve yararlı bir etkinlik haline dönüştürmek öğretmenin göstereceği mesleki duyarlılıkla orantılıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar öğretmen-veli ilişkilerinin çocuğun eğitim etkinlikleriyle güdülenme ve akademik başarı düzeyini arttırdığını göstermektedir. Ayrıca bu araştırmalarda öğretmen ve veli arasında ölçülü ve uygar kişilerin ilişkilerin çocukların yetişkin modelini algılama ve bunların yansıtma biçimini olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Okul toplantıları ve sosyokültürel etkinlikler. Okul toplantıları eğitim sorunlarının veliyle paylaşılması için uygun olduğu bir fırsattır. Bu bağlamda öğretmenler okul aile birliği, koruma derneği, kültür ve kulüpleri gibi örgütlenmelerin gerçekleşmesinde ve etkin işletilmesinde sorumluluk almalıdırlar. Bu tür etkinliklere verilen katılımın yönlendirmek ve görev almaları için özendirmek gerekir. Bu yolla hem karar sürecini kolektif katılım sağlar hem de okulu yönetme sorumluluğu yaygınlaştırır. Okulda sivil örgütlenme olarak tanımlanabilecek bu oluşum her aşamada başarılı bir biçimde planlanmalı ve yürütülmelidir. Bu amaçla okulun açıldığı ilk hafta sonuna genel bir veli toplantısı yapmak gerekir. Bu toplantıda bir önceki yılın akademik, sosyal, sanatlar, sportif etkinliklerinin yanı sıra okul finansman, donatım ve ekipman sorunları da görüşmelidir. Daha sonra yapılacak işler bir plan çerçevesinde ne zaman, nasıl, nerede, kim ve tarafından gerçekleştirilecek şeklinde öncelik sırasında dizilmeli ve takvimde bağlanmalıdır. Okulda bulunan sivil örgütlerin görevi sadece mevcut eğitim sorunlarının çözümüne katkı sağlamak değil, aynı zamanda sosyo-kültürel etkinlikler düzenleyerek okul yaşamını zenginletmektedir. Örneğin yönetici öğretmenlerin okul bahçesini ve çevreyi düzenlemek için bir hafta sonra okula geldiklerini gözleyen velilerin çoğunluğunun bir süre sonra bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığını gözlenmiştir. Aynı şekilde velilerden tatil günlerinde okula zarar veren kişilerin yönetici ve öğretmenlere bildirmeli istendiğinde bu görevin büyük bir duyarlılıkla eline getirildiği ve sorunun giderek ortadan kalktığı görülmüştür. Örneğin farklı bir meslek gruplarına gelen velilerden eğitime katkı sağlamak için araç giriş ve temin etmeleri ve sosyal etkinliklere izleyici olarak katılmalarına destek vermeli isteneceği gibi tıp doktoru olan bir veliden de ana çocuk sağlığı ve benzeri konularda konferans vermesi istenebilir. Öte yandan okul geceleri ve ulusal bayram törenlerinde hazırlık aşamasından başlayarak işbirliği içinde çalışmaları tarafları birbirini yakınlaştırır. Bu tür ortak çalışmalar yeni ve daha kapsamlı etkinlikler için de uygun bir psikolojik ortam oluşturur. Gerçekte başarılı bir açılış ya da kapanış töreni veya amatör bir eğlence programı tüm katılanları etkiler ve onları denizler bırakır. Bu etkinlikler sırasında öğretmenler özellikle kendi öğrencilerinin velileri ve yakın sosyal ilişkileri geliştirmek için de uygun fırsatlar bulurlar. Bu süreçte öğretmenin göstereceği mesleki yeterlilikler okul veli ilişkileri anlamlı ve istendik hedeflere yönetmenin en önemli değişkenidir. Kaynakça: Kitap sonu.